Herkese iyi akşamlar diliyorum. Merhabalar diliyorum. Bugün çok özel bir günümüz var. 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü. Aslında çarşambaları bizim zaten hep engelsiz erişimli saatler günümüz. Ama bugün farklı bir program yapıyoruz. Çünkü genelde Ramazan aylarında engelsiz erişimli saatler programını yapmıyorduk. Ama bugün yapmak istedik. Çünkü geçen hafta çok güzel bir telefon aldım. Aslında önce Elif'e teşekkür edeyim. Elif Emir Öksüz'e teşekkür edeyim. O bana yazdı, dedi ki ya Süper Sens ekibi Türkiye'den hani birileriyle konuşmak istiyorlar. Siz de konuşur musunuz falan dedi Elif. Sağ olsun. Biz de memnuniyetle, çok memnun oluruz dedik. O zaman sana yazacaklar dedi. Sonra İpek Hanım yazdı bana. Sonra bir telefonlaştık. Çok bayağı neredeyse bir yarım saat falan konuştuk değil mi İpek Hanım? Yani öyle gibi geldi
evet,
bana.
Evet.
Öyle bir konuştuk Süper Sens'in Türkiye'de. Aslında ya itiraf etmem gerekirdi. Biliyordum programı. Ama biraz şöyle de baktım ya, zaten bir sürü var yani. elde çok var yani, ne farkı olabilir ki diye çok da yani kurmuştum. Benim kurduğum dönemlerde biraz daha az gelişmişti. Yani o ilk bir beta bir süreci vardı hatta Türkiye'de çıkarken, hatırlıyorum ben. Cem vardı hatta, Cem bana önermişti, bize beta grubuna vardı. O epey bir uğraştı. Ya bir de o zaman bizden her şeyi video çekin falan istediler. Biraz zor gelmişti açıkçası.
Ondan sonra
kaldı oldu o süreçte. Ama bir iki denememde daha o kadar şeydi. Ama en son kurduğumda, daha sonra işte o Elif yazdıktan sonra ben kurmuştum İpek Hanım yazmadan önce. Gerçekten epey başarılı buldum birçok özelliğini. Ondan sonra İpek Hanım'la konuştuk ve dedi ki o zaman böyle programımızı tanıtalım sizi. Bir şey yapın. Bir programa davet edebilir miyiz dedi. Sağ olsun, o da Dahan Bey de kabul etti ve buradalar. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için.
Biz teşekkür ederiz bizi çağırdığınız
hoş
için.
Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz.
Çok sağ olun. Şimdi sizden şey yapacağım. Önce kısa kısa sizi bir tanıyabilir miyiz? Yani kimdir İpek Hanım, Dahan Bey? Böyle bir projeye bir kere nereden karar verdi? İnsanlar başka bir sürü yoldan bayağı böyle güzel projelerle para kazanmak varken neden Süper Sens projesi nasıl ortaya çıktı? Ama ondan önce bir sizleri tanıyalım. Tabii kimsiniz? Yani ikiniz de bir tanırsak.
Tabii ki. Ben başlayayım. Ben İpek Şen. Süper Sens'te marketing direktörü olarak çalışıyorum. Aslında şehircilik çıkışlıyım ben. Sonrasında bir şekilde Süper Sens ekibiyle geçtiğimiz sene yollarımız kesişti ve birlikte devam etmeye kararı aldık. Ekibimizde de aslında benim meslektaşlarım da bolca var. Mimarlık Fakültesi, Süper Sens'te pek çok kişi var Mimarlık Fakültesinden. Ben şu anda ekibin bütün marketing, halkla ilişkiler vesaire böyle işlerini yürütüyorum. Ben aslında şeyi tanıtmaya geçmeden önce daha sonra kendimi tanıt, sonra ben uygulamanın detaylarıyla ilgili. Bu yola nasıl girdik? Neden başka iş yerine bunu yapıyoruz? Onu anlatayım.
Tabii evet. Ben de Dahan Özdem. Yaklaşık 1,5-2 senedir Süper Sens ekibinin içindeyim. Ürün yöneticisi, product manager olarak çalışıyorum. Aslında bütün bu sürecin başından itibaren ürünün geliştirilmesi, ürünle ilgili feedbacklerin toplanması, bunların bir son ürün haline getirilmesi sürecinden ben sorumluyum. Ekibimizle beraber tabii ki. Bu süreçte Amerika'da başladım ben bu süreci. Yaklaşık son 5 senedir Amerika'da, Boston'daydım. Boston'da co-founderlarımız Emre ve Çağrı ile beraber çalışıyorduk. Şu anda da yaz itibariyle Ankara'ya geldim. Ankara'dan yürütüyoruz çalışmaları. Şimdilik gayet güzel gidiyoruz ve bir yandan da Türkiye'ye daha içli dışlı olmaya, buradaki derneklerle, sizin gibi değerli insanlarla, değerli kullanıcılarla, toplumun yani önde gelen isimleriyle buluşup konuşmaktan büyük keyif alıyoruz.
Harika. Biz de ilk kez bu alanda, yani şu böyle bir alanda uluslararası deneyimi olan bir şirketin yöneticileriyle Türkçe sohbet etmekten çok mutluyuz. Öncelikle o noktada da teşekkür ediyoruz sizlere. Kaç kişilik bir ekibiniz var?
Biz şu anda 10-15 kişi arasında stajyerlerimiz oluyor. Onlar sürekli sirkülasyon halindeler. 15 kişilik bir ekibiz. Bu ekibin bir kısmı Türkiye'de, hatta büyük bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı Amerika'da şu anda. Amerika'nın da çeşitli yerlerine dağılmış vaziyetteler. Türkiye'nin de çeşitli yerlerine dağılmış vaziyetteyiz. Ben İstanbul'dayım. Dahan söyledi zaten Ankara'da. Şu anda bizim arayüz tasarım işlerini yapan arkadaşımız Burcu, o da Ankara'da. Sonra development ekibimizin, yani ürün geliştirme ekibimizin bir kısmı Bursa'da, onların da bir kısmı İstanbul'da falan derken böyle biz bayağı geniş bir coğrafyaya yayılmış vaziyetteyiz.
Zaten çalışma metodu bayağı
geldi
işliyor o zaman.
Aynen öyle, aynen. Yani şu anda zaten hani Türkiye'deki ekip de farklı şehirlerde olduğu için burada bir ofisimiz olsa da uzaktan çalışmaya devam edeceğiz büyük ihtimalle.
Fark etmeyecek yani.
Evet, ama biz bu yöntemi çok sevdik. Yani hem bir şekilde bunu yürütmeyi başarabildiğimiz için de seviyoruz. Hem de aslında çok farklı insanlarla bir arada çalışmamıza olanak sağladığı için de seviyoruz. Sonuçta farklı coğrafyalardaki insanlarla bir arada çalışmanız olanak tanıyor bu yöntem. O yüzden çok güzel. Bu şu anda Çağrı Hakan Zaman ve Emre Şarbak. Onlar bizim kurucu ortaklarımız. Onların ikisi de Amerika'dalar. Ve onlar oradaki ekibi koordine ediyorlar. Biz de buradaki ekiple ilgileniyoruz. 2019 yılında Android platformunda kuruldu Supersense. Belki Engin Bey, belki siz o zamandan hatırlıyorsunuzdur her şeyin beta olduğu ve bunları nasıl geliştireceğiz diye bizim böyle feedback istediğimiz dönem. Sonrasında 2020 yılında iOS platformunda da çıktık. O zamandan beri de sürekli feedbacklerle her iki platformda da geliştirmeye devam ediyoruz. Yani ekipte zaten ben kendimi tanıtırken de söylemiştim. Ekipte mimarlar, mühendisler, yazılımcılar, pek çok insan var. Ve herkes kendi background'undan gelen bilgileri bu alana transfer etmeye çalışıyor. Bu özellikle mekansal yapay zeka bizim açımızdan çok önemliydi. Supersense biraz da buna dayanarak çıktı. Çağrı'nın da doktora konusuydu. Onun üzerine bu konuyu geliştirmeye karar verdi. Yani böyle bir şey. Hani hep korkuyoruz ya yapay zeka insanları işinden edecek diye. Ama biz yolu aslında yapay zeka insanları işinden etmek yerine insanlara yardımcı olsa nasıl olur diye düşünerek çıktık. Ve Çağrı'nın da kendi projesiyle birleşince Emre'yle de bir araya gelip biz bunu neden bir çeşit akıllı bir tarayıcıya, akıllı bir navigasyon uygulamasına dönüştürmüyoruz diye bir düşünceyle Supersense çıkıyor ortaya. Ve bugünlere kadar geliyor.
Yani burada çok güzel bir şey var. Genellikle şöyle bir ilginç bir şey. Genelde bu tür uygulamalar önce iOS platformunda çıkar, sonra Android'e gelirdi. Siz de tersini yapmayı başarmışsınız o konuda da tebrik ederim. Çünkü yani hatta uygulama geliştirici şey der. Yani Android tarafı için bir şey geliştirmek çok daha zor oluyor böyle şeyleri. O yüzden iOS'la çıktık falan diyor. Sizin böyle bir karar almanız veya Android'le başlamanızın sebebi neydi?
Daha yani açıkçası
ben evet cevaplayabilirim. Ben de hani projenin ilk başlangıç aşamasında içinde değildim ama sonradan yani Emre'lerle konuştukça daha iyi anladım. Böyle projelerde ilk etapta hani böyle karlılık ya da şeyden ziyade hani böyle başarıdan daha fazla hani büyüyelim, daha fazla özellik ekleyelimden ziyade ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar kârdır amacı güdülüyor. Ve Android'deki şu andaki cihaz sayısı, bütün dünyaya ulaşma sayısı, ne kadar fazla insanı kullandırabilirsek o kadar iyi amacına çok yönelik kullanılabilecek bir platform. O nedenle ilk Android'de başladı. Zaten ilk başladığında daha çok obje tanıma, objelerin yeni bulma olarak başladı. Ve oradan çok hızlı geri dönüşler alabildiğimiz için gerek Türkiye'deki yüzümlerle, gerek Hindistan, İspanya, Güney Amerika gibi birçok kişiden çok fazla data akışı sağlandığı için bizim de açıkçası işi anlamamız ve hangi özelliklerimiz daha düzgün çalışıyor, hangilerinde geliştirmeye ihtiyaç duyuyoruz, bunları sentezlememiz çok daha kolay oldu. Çünkü Android'de bu data belki iOS platformunun 5 katı kadar olabilir. O nedenle Android'den başladık diye duymuştum. Bunun yanı sıra tabii o zamanki teknik koşullar altında da Android development bizim ekibe daha uygundu. Daha sonra da hani işleri büyütmeye başladıkça iOS developer'lar katıldı aramıza.
Açık
ve iki platformada açtık. Evet, evet, aynen öyle.
Evet, peki sonrasında program başladı tabii bu şekilde Supersense geliştirmeye başladınız. Ben hala şey merak ediyorum, şu an bayağı bir ekibiniz, kalabalık bir ekip var. İşte bir sürü farklı kişilerden olduğunu İpek Hanım, hani Türkiye'nin her yerinde var dediniz, dünyada da var. Bu arada geçenlerde sizi bundan bir ay önce kadar AC Radio canlı yayınında Supersense tanıtıyordu. Ama kim tanıtıyordu bilmiyorum, onu izlemedim, sadece tanıtımını gördüm. ACB Radyo'da da bir tanıtım yaptınız. Bu kadar kalabalık, yani bu projenin başka şeylerde mi yapıyorsunuz, yoksa hakikaten proje size belli bir şey getirisi oluyor mu? Merak ettim onu.
Yani başka şeyler aslında bizim Supersans bizim amiral gemimiz. Şu anda bayağı eforlarımızın büyük bir kısmını buraya aktarmış vaziyetteyiz. Ve şu an aldığımız fonlarla aslında bu araştırmayı yapıyoruz biz. Yani Supersans aslında bir çeşit araştırma projesi gibi. Ve fonlarla çalışıyor. Amerika'dan aldığımız fonlarla özellikle yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Yani fonlamaya o şekilde devam ediyoruz. Ve bütün bunları... Aslında yani bütün herkes know-how'ını şu anda buraya aktarıyor. Mesela şu anda yeni app'imiz olan Super LiDAR, bu LiDAR teknolojisini kullanan uygulamayı çıktık. Şimdi hani o burada öğrendiklerimizi, Supersense'de öğrendiklerimizi biraz da oraya aktarmaya çalışıyoruz. Şu an yani çalışanlarımızın bir kısmı kendi doktoralarından ürettikleri projeler bunlar. Özellikle Amerika'daki ekip Çağrı, Adam, Paul bu kişiler zaten hali hazırda araştırmacı olarak Amerika'da büyük üniversitelerde çalışıyorlar. Şey var, büyük bir ihtimalle radyoda onu dinlemişsinizdir. Genelde bizim bütün sunumlarımızı Shane yapar. O da bizim Amerika'daki hak ve ilişkiler sorumluluğumuz gibi çalışıyor. Daha çok topluluklarla iletişime geçen kişi Shane. Shane aynı zamanda hem bizim ana testerlerimizden bir tanesi, kendisi de görme engelli ve bütün hani feedback kanalımızı Shane üzerinden yürütüyoruz. Türkiye'deki ekip de evet büyük oranla, yani daha zaten daha detaylı anlatacaktır developer ekibin neler yaptığını, ama onlar da çok büyük eforlarının büyük bir kısmını Supersense'i geliştirmeye harcıyorlar şu anda. Henüz hazırlık aşamasında olan ufak tefek başka daha genel platformlara, genel kullanıcıya çıkacak, böyle spesifik ihtiyaçlara yönelik niş marketlere değil de genel kullanıcılara çıkacak olan bir takım uygulamalarımız da var. Ancak onlar henüz bize para kazandırmıyorlar. Evet. Yani şu anda biz her şeyi Supersense için yapıyoruz.
Peki ben bu konuda hep şey tereddütüm var. Daha programa gelemedik ama geleceğiz uygulamaya, yavaş yavaş ilerliyorum. Fon aldık dediniz Amerika'da ve bu fonlarla yürüyor dediniz. Peki bu fonlar bittiğinde ne olacak? Yani çünkü bu tür uygulamaların çok kar getireceği tartışılıyor genel olarak. O nedenle merak ettim. Yani mesela insanların hep merak ettiği şey, ne zamana kadar geliştirilebilecek acaba? Yani bununla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
Evet, çok haklısınız bu arada. Biz bu soruyu çok çok alıyoruz. Bunu serzeniş olarak da alıyoruz. Çünkü böyle yola çıkıyor bu görme engelliler için ya da diğer engellerin üstesinden gelmeye
çalışıyor. Yani biz çöpe giden engelli projesi gördük İpek Hanım. O yüzden soruyorum.
Aynen öyle. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Bu arada ben bunu kendi meslek alanımda da çok görüyorum. Çöpe giden kent engelli projeleri de çok sık oluyor. Çünkü sürdürülebilirliği hesaplanmadan genelde yola çıkılıyor.
Stratejik yatırımı sekteye uğratılıyor çünkü. Yani ev başlangıç çevresinde yapmıyorlar. Ve başlangıç çevresinde eksik kalan uygulamadan kaynaklı. Bu sefer ilerleyen zaman dilimlerinde o sekteye uğramaya başlıyor. Hani bir stratejik geleceğe dönük bir çaba olmadığı için bu sefer ister istemez aksıyor o uygulamalar. Dolayısıyla hani bu uygulamanın geleceğe dönük olan düzeyi nedir açıkçası? Hani o biraz da onu öğrenmeye çalışıyorum şu aşamalar.
Tabii ki. Yani ben hakkınız da zaten bunu öğrenmek. Nereye kadar bize yeni özellikler çıkaracaksınız? Ne noktada artık bu uygulama kendini güncellemiyor, uyarısı alacaksınız diye endişelendiğinizi tahmin ediyorum. Aslında şöyle, yani Supersense ücretli bir uygulama. Yani dünyanın her yerinde belli bir ücret karşılığı indiriyorsunuz. Tabii ki deneme süresi var. 7 günlük bir deneme süresi var. Ondan sonra da işte aylık, yıllık ya da hayat boyu olarak 3 şekilde buna abone olabiliyorsunuz. Dolayısıyla abonelik sistemiyle çalıştığı için oradan gelen bir finansman daima olacak. Tabii ki bu çok dediğiniz gibi çok büyük paralara karşılık gelmiyor. Fonlar bittiğinde ne yapacağız? Diğer uygulamaları biraz da bu yüzden geliştiriyoruz. Çünkü diğer uygulamalar bir noktada bizim hem ekibimizi hem de Supersense, Super LiDAR gibi araştırma tabanlı uygulamalarımızı finanse etmek için çok daha kolay yöntemler olacak diye düşünüyoruz. Çünkü hani çok çok geniş bir alana yayılacak uygulamalar geliştirmeyi planlıyoruz. Yani onlar üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla bu uygulamaların birbirini finanse etmesi gibi bir şeyimiz var, niyetimiz var.
Evet, peki.
Burada ben de birkaç ekleme yapabilirim isterseniz. Zaten Muhammed Bey de değindi. Hani stratejik planlamanın baştan doğru yapılması adına. Bizim zaten bu Supersense projesine başlamadan ilk yapılan stratejik planlama en azından 4-5 seneyi, belki yani 10 seneye kadar araştırma, geliştirme ve hani bu projeyi ayakta tutacak fonun kendi yani bizim tarafımıza geçmesiydi.
Kendi kendini karşılama mevzusu, aynen öyle.
Evet, kendi karşılama mevzusuydu. O nedenle biz hani şu anda en az önümüzdeki yani yakın 5 senede bu konuda hiçbir sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyoruz. Bu sırada da zaten hep sürekli bunu söylüyoruz. Yani biz bu uygulama ekleri de yapabiliriz ama yapabiliriz olarak yola çıkmıştık ama sonradan işin içine şöyle şeyler dahil oluyor. Biz mesela bazı şeylerin işte doğruluğunu arttırmak için, hızını arttırmak için mesela OCR falan yapıyoruz, işte sesleri geçiriyoruz. Barkod sistemleri kullanıyoruz, belli başlı makine öğrenmesi yöntemleri kullanıyoruz. Bunlar için hep serverlarla iletişime geçmek zorunda kalıyor uygulama online olarak. Hı-hı. Ve bu serverlar paralı serverlar. Dolayısıyla şu andaki strateji olarak bizim en başlıca yapmaya çalıştığımız şey bu bize hani masraf çıkartabilecek böyle yani böyle kalemleri minimuma düşürüp bu sırada ekibimizin de hani kapı kapıya karşılayacak şekilde bir subscription modeliyle bir ya da iki sene içerisinde olabildiğince fazla insana oluşup hani sürdürülebilir bir uygulama haline gelmesi. Ve bu doğrultuda da bir senelik bir uygulama olmasına rağmen hani %60-%70 kadar başarıya ulaştık. Hani bu hızla büyümeye devam edersek eğer önümüzdeki yıldan itibaren hiçbir şekilde hani SuperSense nasıl fonlanacak diye bir şey düşünmeden çok net emin adımlarla sürdürülebilir bir şekilde yolumuza devam edebileceğimizi düşünüyorum.
Yani satış yapabiliyorsunuz o zaman dünyada, öyle mi? Buradan onu anladım.
Dünyada, evet, dünyada çok yani satış yapabiliyoruz. İlk bir yılımız çok güzel geçti. Onun dışında Hı-hı. satış kampanyaları yaptık. Bunlara çok olumlu tepkiler geldi. Biz henüz şu anda yani bir sene içinde siz de dediniz ya beta testing aşamasından geldiğimiz noktaya baktığımızda aslında hani epey bir yol kat ettik. Ve şimdi artık asıl kafamızdaki o inovatif şeyleri de ya hayata geçirme noktasındayız. Bu nedenle hani satışlar konusunda da bir sıkıntımız yok. Backlog'umuz yani kafamızdaki planlamalar konusunda da bir sıkıntımız yok. Geleceği net bir şekilde görebiliyoruz diyebilirim.
Harika. Şimdi biraz teknik sorularla devam edelim isterseniz. Şimdi SuperSense'i indiren ilk kez belki burada duymuş olan insanlar da olabilir. Bu arada dinleyicimiz var. Böyle 30'a yakın dinleyicimiz radyomuzda. YouTube'da da vardır herhalde ama oraya bakmadım. İki tarafa bile bakamıyorum. Siz bakabilirsiniz isterseniz. Dinliyorlar bizi, merak etmeyin. Şey soracağım. SuperSense nedir tam olarak? Yani ben bu programı indirdiğimde neler yapabilirim?
Tabii. İpek sen mi başlamak istersin, ben mi?
Yani ben şöyle bir giriş yapayım. Daha sen ayrıntılara girersin sonrasında. SuperSense'i indirdiğinizde basit olarak şöyle şeyler yapabilirsiniz. Bizim iki temel özelliğimiz var. Biri tarama, biri tanıma diyelim. Hı-hı. Tarama özelliğinin içerisinde banknot tanıma, barkod, her türlü belgeyi okuma, belge tarama ve okuma. Onun dışında tanıma kısmında da bir keşfet, bir de bul gibi iki özelliğimiz var. Keşfet özelliği telefonunuzu çevrenizde dolaştırdığınız sürece telefon kameranızdan görünen objeleri SuperSense uygulamasının tanıyıp algılayıp sesli olarak size geri bildirim vermesi. Bul'da da aradığınız özel bir obje varsa onu sistemden seçip 600'e yakın objeyi tanıyabiliyoruz şu anda. Hı-hı. Onu sistemden seçip bul dediğinizde taramaya, çevrenizi tarayarak telefonla birlikte onu bulana kadar taramaya devam etmesi ve bulduğunda yine size anons etmesi. Şu anda SuperSense'in temel özellikleri bunlar. Şimdi Dahan size hepsinin detaylarını zaten aktarıyor. Nasıl kullanıyorsunuz?
Gerçekten bayağı iyi.
Bu bulla ilgili hemen bir şey sorayım İpek Hanım. Ben de baktım. Bulda obje seçebiliyoruz da mesela, belki de bir öneri yoksa da Dahan Bey size ya hangisi istersiniz. Peki ben orada olmayan bir objeyi ona tanıtsam, fotoğraflasam, bunu da bul desem, öyle bir şansım var mı?
Şu an yok.
Şimdilik yok. O konuda da aslında bazı geri dönüşler almıştık. Yalnız orada şöyle bir sıkıntı oluyor. Belki başka uygulamalardan da görmüşsünüzdür. Bir uygulamaya, yani şu anki mevcut yapay zeka modelleri arasında bir uygulamaya bir insan yüzü tanıtmak çok kolay bir şey. Çünkü insan yüzleri unik oluyor, yani eşsiz bir şekilde tanımlanabiliyor ve bunu sonradan işte Engin demesi, Muhammed demesi de çok basit bir şekilde yapılabiliyor. Ama bir obje tanıtırken Bu çok daha zorlu bir süreç. Biz bile hani bazı objeleri tanımlamak için bazen binlerce, yüz binlerce fotoğraf tanımlayıp ona göre tahmin ettirmeye çalışıyoruz modelleri. Dolayısıyla yeni bir obje modeli eklemek birazcık daha hani insan eklemekten zor bir iş. Ama tabii ki hani gelişen teknolojiyle bunu da ilerleyen zamanlarda mümkün olabileceğini düşünüyoruz.
Evet, buyurun, sizden devam edelim detayları almaya.
Tabii. Şimdi İpek zaten bahsetti kabaca. Dediği gibi bizim iki ana ekranımız var. Bir tanesi okuma ekranı, bir tanesi tarama ekranı. Bu ekranlarda şimdi var olan özellikler aslında işte hızlı okuma, belge tarama, birden çok sayfalı belgeleri tarama ya da dışarıdan içe aktarma, belgeyi o şekilde okuma gibi özelliklerimiz var. Bunun yanında banknot tarama, yani para tanımlayabilme ve barkodlardan ürün detaylarını okuyabileceğiniz bir barkod tanıma özelliğimiz de var. Hı-hı. Tüm bu yapılan taramalara bir tarama geçmişi diye ayrı bir modumuz var. Oradan ulaşıp geçmiş taramalarınızı başka kişiler, yani başka app'lere de gönderebiliyorsunuz. Ya da hemen hani hızlı bir şekilde ulaşmanız gerektiğinde oradan bakabiliyorsunuz, kaydedebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra benim altını çizmek istediğim en önemli özelliğimiz, hani diğer app'lerden biraz farklı olarak, biz hani SuperSense'i geliştirirken çok çok önem verdiğimiz bir şeydi bu. Yani o da şu, uygulamanın arayüzünü mümkün olduğunca yalın ve her seviyeden kullanıcıya kolaylıkla kullanabileceği bir deneyim sağlaması. Yani teknolojiyi çok iyi kullanan kişiler de var, çok hani daha yeni olan insanlar, kişiler de, kullanıcılar da var. Ve bunu hani sürekli kafamızda dönen fikir buydu. Bu sebeple modlar arasında geçiş yapma koşulunu da ortadan kaldıran, gerektiğinde yani uygulamayı hiç aslında bir tuşa dokunmadan kullanmamızı sağlayan bir akıllı tarayıcı özelliğimiz de mevcut. Bu özellik sayesinde özellikle okuma ekranındaki hızlı okuma, belge tarama, banknot ve barkod tarama özelliklerini hiçbir tuşa basmadan, hiçbir komut vermeden tamamen yapay zekanın otomatik olarak algılaması sayesinde sadece telefonu oraya tutup, yani telefonun kamerasına göstererek bu modları kullanabiliyorsunuz. İşte bir barkod gelirse onu okuyor, bir para gelirse direkt onu tanımlıyor. Ayrıca modu seçmenize gerek kalmıyor.
Ama bu mod peki Dağan Bey, merak ettim. Güzel. Yani teorikte güzel de pratikte performans kaybına neden oluyor olma ihtimali var mı? Yani çünkü bir taraftan onu işleyecek, ne olduğuna karar verecek, sonra tanıyacak falan gibi. Yani bu konuda mesela normalde bir kısa metinde bir şey okumak isterken akıllı tarama moduyla o mod arasında bir fark olur mu? Veya bunu test
ettiğiniz zaman? Bir anda bir A4'ü önüne koyduğunuz zaman vereceği tepki ne olacak?
Evet, yani onu merak ettik. Evet. Yani çünkü şey, böyle bir güzel bir özellik ama hakikaten önerir misiniz diye sorayım.
Şimdi şöyle öneriyoruz biz bu modu. Özellikle mesela banknot, yani para ve barkodda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü bunlar zaten çok hani farklı görüntüler. Farklı. Bunları hani direkt gördüğü gibi tanımlayabiliyor. Uzun tekst ve doküman modlarında ise biz kısa ve anlık okumayı çok hızlı ve olabildiğince doğru yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla A4'ü koyarken üstünde o anlık bir yani tekst yakalarsa onu okuma şansı var tabii ki her zaman. Ama genel olarak A4'ü hani biraz sabit bir şekilde görürse ve hani uzaktan tanımlayabilirse yine onun bir belge olduğunu anlıyor ve hızlı okuma modunu devre dışı bırakıp belge okuma moduyla yönlendirme yapmaya geçiyor. Ama tabii ki burada bazı uç case'ler olabiliyor. Bu durumlarda da biz hep şey tavsiye ediyoruz. Eğer hani direkt olarak hızlı okuma ya da belge yapacağınızdan eminseniz o modu direkt o yani seçip açarsanız daha hani kullanışlı olur diye de tavsiye ettiğimiz durumlar oluyor.
Peki hangi motoru kullanıyorsunuz OCR için özellikle? Yani iyi bir motor mu? Gerçekten doğru tanıma yapabiliyor mu anlamında sordum.
Biz Google servislerini kullanıyoruz. Dolayısıyla Google'ın OCR taraması ve machine learning, yapay zeka servislerini kullanıyoruz. Şimdiye kadar en sevilen modumuz, yani o kadar mod ekledik belki bir sene içinde ama en sevilen modumuz doküman tarama ve OCR'lama olarak kullanıcılardan geri dönüş aldık. Bu noktada aynı zamanda doküman tararken yönlendirme yapmamızda da çok övgüler oldu. Çünkü hani başka app'lere göre daha insancıl hani komutlarla yönlendirme yapıldığını söylediği user'lar, işte sağa gidin, sola gidin, dokümandan uzaklaşın gibi. Çünkü bazen hani bu şeye dönebiliyor işte, kişi yönlendirmenin ucunu kaçırdıktan sonra doğru açıdan yakalayamadığında OCR'ın kalitesi de düşebiliyor. Hı hı. Bizim yönlendirme komutlarımızın buna da faydası olduğunu.
Bu doküman tararken yönlendiriyor herhalde değil mi? Yönlendirmemizden
ve evet, evet doğru. Doküman tararken yönlendiriyor. Hı hı. Dolayısıyla yani OCR servisinin şimdiye kadar hep iyi dönüşler aldı.
Evet, buyurun Mehmet sen.
Tabii buyurun.
Peki hani özellikle seden sonuçta kullanıcısı görme engelli birisi olacağı için hani nasıl bir şey oluşturacak açıkçası hani onu açık ortaya koymaya çalışmak amacıyla soruyorum. Diyelim ki işte A4 formanda yani belge taraması yapıyorsunuz. Herhangi bir yapay zeka uygulaması üzerinden değil de sadece normal standart uygulamanın kendi belge tarama özelliğini kullanarak kağıdın pozisyonu vesaire falan herhangi bir şekilde önem arz ediyor mu? Yoksa kendisi otomatik bunu dengeliyor mu? Yani atıyorum işte kağıt ters duruyordur mesela. Hani başlangıç kısmı alta bakıyordur. Ya da ne bileyim kağıt yandır ve o onu ona göre bir planlama çizebiliyor mu kendi içerisinde?
Çok güzel bir soru aslında. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Burada ben biraz detay olarak şunu da söyleyebilirim. Bizim belge yani belge modunda okutulan bir kağıt aslında hangi açıdan okutulduğunun bir önemi yok. Belge modunu yönlendirme yaparken en çok dikkat ettiği şey bütün sayfanın kamerada görünür bir şekilde çıkması. Onun dışında kağıdı tersten de okutsanız, yandan da okutsanız aynı OCR'dan geçiyor. Çünkü yapay zeka onu döndürüyor ve aynı kalitede geri dönüş sağlıyor. Ama aynı şey quick read yani hızlı okuma modunda geçerli değil. Çünkü quick read modu yani hızlı okuma modu offline çalışıyor. İnternete gerek olmadan bir serverla bağlantı kurmadan çalışıyor. Ve dolayısıyla bu modda dokümanın önündeki tekst, kameranın önündeki tekstin hangi açıda durduğu gözükmüyor. Ne görüyorsa onu okumaya çalışıyor. Ve bunun yanı sıra mesela hızlı okuma modunda hem bizde hem diğer herhangi bir app'te Latin alfabesi olmayan tekstler okunamıyor. Çünkü şu an için kullanılan böyle bir metot yok. Böyle bir hani online ya da offline servis yok. Dolayısıyla hani biz kullanıcılarımıza hep şunu öneriyoruz. Eğer bir şeyin netliğinden emin olmak istiyorsanız ve daha hani tam sayfalı okumak istiyorsanız, yani tam sayfa bütün bilgiye erişmek istiyorsanız belge modunda okumanızı tavsiye ediyoruz diyoruz. Ama hani kısaca mesela mektupların üzerine olur, bir kapı girişi olur, bir paket gelir onun üstündeki bir şey okumak gibi bir niyetiniz varsa hani hızlı okuma modunu da kullanabilirsiniz. Gayet işinizi görür olarak tavsiye vermekteyiz.
Evet. Bu arada an itibariyle Clubhouse'da da yayında olduğumuzu hatırlatarak devam edelim. Seviyoruz. Şimdi
bir daha sorabilir miyim?
Mehmet çok soru sordun ya. Bunu da sordun.
Şimdi diyelim ki
biliyorsunuz
hani sonuçta kitap tarama olayları. Bizde mesela hani normal her kitap A4 tabanında değil ve küçük kitaplar da var ve haliyle bir kitabı tararken kitabın her iki sayfası karşılıklı iki sayfa açık olduğu zaman OCR sistemi o taramayı gerçekleştirirken kitabın ortasına tuttuğunuzda o tarama işlemini gerçekleştirirken ikinci sayfayı sağ ya da sol hani onu neye göre işte ayırt etme imkanı var mı açıkçası hani onu bir öğrenmek istedim.
Bölüyor mu sayfaları demek istiyor yani?
Aynen sayfa bölünüyor mu? Böldüğü zaman da bunu karşılıklı olarak mı bölüyor yoksa altına atarak mı bölüyor? Yani o çok önemli. Çünkü eğer altına atarak bölüyorsa bu çok şey olarak hani kullanışlılık bakımından oldukça elverişli olacak. Ama yok karşılıklı bir halde bıraktığı zaman atıyorum işte kitabın diyelim ki üst kısmındasın. Üst kısmında sol kısmı okuyor, sağa geçiyor. Diğer sayfanın sağ sayfanın devamını okuyor. Sonra tekrar sayfa sol kısma geçip devam ediyor. Bu şekilde mi okur yoksa aksi takdirde aynı o bahsettiğim gibi bölüp ikiye böldükten sonraki faaliyeti alta atma metoduyla mı gerçekleştirir?
Tamam Muhammed aynı şekilde biraz uzatmadan. Evet devam edelim buyurun.
Tamam. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Bu soruyla da biz daha önceden karşılaştık. öncelikle kitapları taratırken iki sayfayı yan yana koyup hafif bir, yani iki sayfayı da kamerada çıkacak şekilde bir uzaktan tarandığında genelde şu problem oluyor. Kamera kitaptan çok uzaklaştığı için fontlar çok küçülüyor ve OCR'ın kalitesi düşüyor.
Düşüyor, evet.
Evet. Dolayısıyla biz bunu genel olarak tavsiye etmiyoruz. Ama mesela çok net bir şekilde gözüken iki sayfa Super Sense upload edilse, mesela bazen yani şeyden iç aktarmadan böyle belgeler şey yapıyoruz, yüklüyoruz Super Sense'i. Tarama konusunda sıralamayla ilgili bir sıkıntı olduğunu şu ana kadar ben rastlamadım. Tabii bunun şöyle bir şeyi var, uç durumu var. Bazı dokümanlar, özellikle gazete, dergi gibi çok birbirine giren, şeyler, screen yapımı tekstlerden oluşuyor. Ve bu bambaşka bir OCR'lama teknolojisi gerektiriyor. Zaten birazdan bahsederim ben, hani önümüzdeki zamanlarda neler yapmayı düşündüğümüzden. Biz de önümüzdeki zamanlarda böyle farklı yapıdaki dokümanları daha hızlı ve daha doğru bir şekilde okuyacak bir OCR üzerinde çalışmalar.
Özellikle menülerde de ben, yani menülerleri OCR'lamakta evet, hiç verim alamıyorum. Yani çünkü önce gidip bir taraftan tüm ürünleri okuyor, sonra fiyatları yan yana okuyor falan. Böyle abuk sabuk bir şey oluyor yani. Tam da yani bu 5 lira da neyim, hangisi 5 lira? Çorba mı 5 liraydı, künefe mi 5 liraydı kalıyorsun. Yani öyle bir boyutumuz oluyor gerçekten. Şimdi size biraz da bir şey sorular. Şimdi bu özelliklerinizden bahsediyorsunuz. Türkiye'de de güzel şeylerden. Şimdi birincisi, neden Türk lirası yok programda hala ve ne zaman olacak? Biliyor musunuz beni? Pardon.
Şimdi duyuyoruz tekrar.
Ya bu kulaklığım benim nedense çıkıp duruyor. Diyorum ki neden Türk lirası yok uygulamanızda? Para tanıma var ama Türk lirası neden yok? Türkiye'de de olan kişiler alarak bize neden torpil geçmediniz? Bir de ne zaman olacak? Yani mesela şimdi ben programı para verip satın alırsam bana en azından 2-3 ay içerisinde Türk lirası gelecek gibi bir tarih verebiliyor musunuz? Yoksa umarız bir gün gelir mi diyorsunuz?
Çok iyi.
Ya biz şöyle söyleyelim. Bu konuda hani biz zaten yani Türk'üz, Türkiye'deyiz ve Türk komünitesine elimizden gelen bütün faydayı yapmayı düşünüyoruz. Şu ana kadar Türk lirasının eklenmemesinin tek sebebi şu: bizim %95'in üstünde kullanıcılarımız Amerika'dan, İngiltere'den, Kanada'dan, Avustralya'dan, Avrupa'dan, yani buralardan bir kullanıcı base'imiz vardı. Ve bu kullanıcı base'ine de odaklı bir çalışma yapıp hani daha biraz popülariteye göre
onlara yürüyerek,
yani biraz para ve şey eklerken, ürün yani barcode database eklerken genelde hani dünya üzerindeki popülariteye göre, hani nüfus yoğunluğuna göre eklemeler yaptık. O nedenle mesela Hindistan, İspanyolca konuşan ülkeler gibi farklı hani dil seçenekleri koyarken ilk bunları dikkate aldık. Ama tabii Türkiye'ye dair yapacağımız şeyler her zaman bizim önceliğimiz. Şu an için bir net tarih olmamakla beraber bu bizim hani hızlıca ekleyebileceğimiz, eğer bir karşılık bulacağını düşündüğümüz anda yani hızlıca ekleyebileceğimiz bir özellik. Zaten önümüzdeki aylarda, yaz sonuna doğru da hani ek diller ve ek paralar eklemek gibi bir fikrimiz vardı. Şu an daha çok yeni özellikler üzerine çalışıyoruz ve birazcık da Ar-Ge aşamasındayız ama belli özellikler çıktıktan sonra bu dil ve para skalamızı genişletmek istiyorduk. Ve burada da Türk lirası tabii ki listenin en başında olarak yer alır ve kısa zaman içinde gelir diye düşünüyorum.
Ama biraz politikacı cevap verdiniz. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Daha çok satın alın, o zaman ekleriz mi demek istiyorsunuz? Ama belki de insanlar sizi eklediğiniz için satın alacak. Hani öyle bir boyutu da olabilir.
O biraz yumurta tavuk meselesi zaten aslında. Yani orada biz ne yapsak, yani hangi adım atsak, hangi taraf için ne kadar karlı olur, ne kadar faydalı olur. Bu da bizim düşündüğümüz bir şey tabii bir yandan. Yani şimdi zaten Dahan anlattı aslında ama ilk olarak Super Sense'i biz diğer ülkelerde çıktığımız için işte İngilizce olarak ve işte bütün bu hem hani İngilizce konuşan ülkeler ve Avrupa'nın da büyük bir kısmı İngilizce olarak zaten uygulamayı kullanıyor. Böyle olunca ilk iş bu sistemi onlar için kurduk. İşte hangi banknot, hangi barkod sistemleri falan neye ihtiyaç varsa. Bir yandan da şöyle bir şey var aslında. Mesela biz bundan birkaç ay, hatta bir ay öncesine kadar falan banknot okumayla ilgili işte bunun daha doğru olması gerekiyor feedbackleri alıyorduk. Yani mesela hala bir geliştirilme sürecinde. Yani öyle bir şey ki bu, siz buna çıkıyorsunuz ama onun işini doğru yapması ve gerçekten hani iyi ve böyle pürüzsüz bir şekilde çalışması oldukça zaman alıyor. Yani biz biraz aslında şunu gözetiyoruz. Çıkardığımız tüm özellikler pırıl pırıl çalışsın, sonra yenisini koyalım üstüne ki sonra hepsi birbirinin içine her şeyi yapmaya çalışırken hiçbir şey yapamamış olmayalım gibi de istiyoruz bir yandan. Yani bütün bu Ar-Ge süreçleri biraz da böyle işliyor.
Tabii ben para tanıma demişken, o gerçekten biz Türkiye'de onu daha önce telefon kütüphanesi üzerinde çalıştığımız için Türk lirasını tanıtmak kolay da bir şey değil arkadaşlar, onu belirteyim. Sing.ai'yla da o konuda epey bir onlarla da çalıştık. Onlar da çok zorlandılar Türk lirasını tanıtmakta. Ciddi çok fazla gidip geldi. Yani o boyutunu belirteyim. Ama yine de hani fark yaratmanız için hani muadillerinden farkları nedir diye soracağım şimdi, aslında oradan oraya geliyorum. Bir soru daha sorup soruyor oraya geleceğim. Barkod okuma da mesela ben çok önemli bir özellik. Orada da yönlendirme yapıyor anladığım kadarıyla program. Bugün bir denedim değil mi? Hani bir de bip bip bip çıkarıyor. Tam evet, gelince evet. Yapıyor. Ben başarılı buldum. Ama yine şöyle bir sorun var. Bunu da Türkiye'de çok anlamlı değil. Çünkü Türk ürünleri yok. Yani database meselesi problemimiz var burada da. Yoksa barkod okumayı ben her zaman çok önemsememe rağmen o yok. Bu konuyla ilgili bir girişiminiz olacak mı? Yani veya burada neler kayıtlı? Hangi ürünler kayıtlı?
Şu an Türkiye'de bir ürün kayıtlı değil. Türkiye'de bir database'i henüz biz de sisteme dahil etmedik ama böyle bir planımız var aslında. Şu an büyük zincir marketlerle iletişime geçip bizimle paylaşabilecekleri, yani çünkü her ülkenin barkod tutma ya da işte veri depolama sistemleri farklı oluyor biliyorsunuz. Mesela bazı ülkeler bunu daha sistematik ve geliştirilebilir yapıyor. Bazı ülkeler açık kaynak kullanıyor. Türkiye'de bunun tam olarak şu anda nasıl tutulduğundan emin olamıyoruz ve birkaç aslında zincir marketle iletişime geçme planlarımız arasında en kısa zamanda. Eğer ki barkod sistemleri bizim erişimimize açılabilir vaziyetteyse, herhangi bir yasal bir şeye takılmıyorsa eğer, biz onu da eklemeyi düşünüyoruz tabii ki. Çünkü hani o şu anda gerçekten hani en çok kullanılan özelliklerimizden bir tanesi. Ya bu arada Habil Bey'in bir sorusu var galiba. Bayağı ben elini görüyorum.
Evet Habil, sen bir soru soracaktın. Buyur seni sonralım.
Ben şey soracağım. Şimdi biz Sing.ai'yla da böyle bir toplantı yapmıştık. Sing.ai bize dedi ki, biz dedi bunu dedi Android'de Sing.ai'yi çalıştırır vaziyete getiremiyoruz. Çünkü Android cihazlar muhtelif olduğu için kamera açıları farklı oluyor. Ben duyduğum kadarıyla bu uygulamanın da Android sürümü varmış. Ben de deneyeceğim. Android'de siz böyle bir sıkıntı yaşadınız mı? Yani işte kameralar farklı, telefonlar farklı gibisinden. Şimdi Sing.ai böyle bir sıkıntıdan bize bahsetti. Yani dedi ki biz niye Sing.ai Android'de yoksa sadece iOS için mi var? Dediler ki Android'de kameralar birbirinden farklı olduğu için uyarlayamıyoruz. Siz böyle bir sorun yaşadınız mı? Bir de şunu soracağım. Sing.ai açık kalan lambaları, ne bileyim hareket halindeki kapıları falan da herhalde betimliyormuş. Uygulamanın öyle bir özelliği var mı?
Evet, biraz muadillerinden farkları neler veya bunları yapacak mısınız sorusuna daha bir açıklık getirdi. Ama önce ilk kısmını bir yanıtlayalım. Sonra ben de bunun muadilleri olan uygulamalarda ne farkları var veya olmayanları ekleyecek misiniz sorusuyla devam ettireyim.
Tabii. Ben önce ilk kısmını yanıtlayayım. Android'de hani tabii ki Sing.ai'nin nasıl bir sıkıntıdan bahsettiğine çok hakim değilim ama Android'de şöyle bir özelliği var. Hani orada geliştirilen bir app'in hani farklı telefonlarda çalışması gerekiyor. Ve buna yönelik sürekli düzenlemeler yapılması gerekiyor. Çünkü Android'de hani çok fazla marka ve model var. İşte Samsung'da başka çalışıyor, HTC'de başka çalışıyor gibisinden. Belki hani o noktada bir sıkıntı yaşanmış olabilir ama biz bunu geliştirirken hani özellikle kameraya dair bir sıkıntı yaşadığımızı hatırlamıyorum. Hatta Android'de geliştirmek SuperSense'i daha kolaydı iOS'ta geliştirmeye göre. iOS'ta hani zaten düz bir hani tek bir ürün olduğu için oradaki model ve geliştirme farkı çok açığa çıkmıyor. Ama Android'de bazen hani süreçte de hani her şey mükemmel ilerliyorken bile farklı modellerde işte crashlar alıp ona yönelik belli başlı çalışmalar yapmak gerekiyor. Bu da birazcık efor isteyen bir iş. Belki hani öyle bir
sıkıntı olmuş olabilir ama kameraya yönelik bir sıkıntı yaşadığımızı ben hatırlamıyorum. İkinci sorunuz da galiba ışık ve hareket eden cisimlerle ilgiliydi abi de. Işıkla ilgili biz hani seeing AI'daki o ışığın şeyine göre nasıl diyeyim yoğunluğuna göre değişen bir ses tonu var. Biz onu daha hani farklı bir şekilde şöyle implement ettik. Eğer ışık tarama yapmak için doğru hani yeterli değilse bununla ilgili bir bildirim veriyoruz kullanıcılarımıza. Ama tarama için uygun bir ışık varsa sadece hani bir sıkıntı yaşamadan kullanıcılar hani tarama yapabiliyorlar.
Yok, o değil. Obje olarak
doğru. Orada şey yani, aslında ışık yanıp yanmadığı gibi mesela sinyalin öyle güzel bir özelliği var. Mesela şu an bu odada ışık yanıyor mu yanmıyor mu sinyalle uyarmak gibi böyle birkaç özelliğinden biri o da sinyal. Yani burada körlerin çoğu sinyali bir şekilde kullanıyor o yüzden. Hani maalesef sizi onunla kıyaslayacaklardı. Envision da var evet aynı zamanda. Yani 3 tane program var bu noktada. Bunları siz de biliyorsunuz zaten. Seeing AI, Envision ve şimdi SpellSense var. Evet ya bu uygulamaları da inceliyor musunuz bu arada? Biliyor musunuz onların yaptıklarını veya karşılaştırma anlamında? Çünkü o sizin aynı marketin parçaları. Yani ücretli ya da ücretsiz fark etmez. Envision mesela ücretli, Seeing AI ücretsiz. Nedir yani bunlarla kendinizi karşılaştırıyor musunuz? Onlarda olan bir özelliği eklemeye çalışıyor musunuz? Yoksa biz kendi yolumuzdayız fark etmez gibi bir yol mu var? Nasıl bir ilerliyorsunuz?
Yani biz tabii ki Singer'dan da Envision'dan da haberdarız. Hatta onların da kurucularıyla aktif olarak yolu kurduğumuz zamanlar da oldu. Hani ileriye yönelik neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorlar, biz neler planlıyoruz bu konuda iletişim içinde kaldığımız zamanlar da oldu. Şimdi de takip ediyoruz. Onlar neler yapıyor. Onlar da bizi takip ediyor. Onu da biliyoruz. Hani,
hatta sosyal medyadan birbirimizi takip ediyoruz. Herkes birbirini. Evet. Hatta zaman zaman birbirimize beğeni gönderiyoruz. Bazen çok güzel şeyler onlar da paylaşıyorlar. Yani şey yok. Böyle tamamen böyle biz onlara bakmıyoruz. Herkes birbirinin rakibi gibi bir durum değil. Aslında hani neredeyse ortak bir iş çıkıyor ortaya, ortak bir amaca yönelik ve herkes bir ucundan tutuyor galiba şu anda biraz öyle.
Evet, o zaman peki evet. Ne farkı var SpellSense'in onlardan? Ya ne artı olarak neleri var ya da neleri değiştirmeyi düşünüyorsunuz? Onu sorayım size.
Tabii. Şimdi zaten hani saydığımız özelliklerin çoğu bu 3 app'te yani pazar lideri olan 3 app'te de mevcut hani okumayla ilgili. Burada hani ufak detaylar önemli hale geliyor. Ne kadar doğru okuma yapılabildiği, ne kadar hani hızlı ve pürüzsüz bir deney sunulabildiği birazcık fark oluyor. Bu birinci söyleyeceğim şey. İkinci söyleyeceğim şey bizim SpellSense'de aktif olarak hani obje tanıma gibi bir özelliğimiz var. Bu şimdiye kadar Singer'de ve Envision'de olmayan bir özellikti. Hani bizim object explorer yani eşya tanımlayıcı özelliğimiz de hani kameranın önüne ne gelirse gelsin bunları tanımlayabiliyoruz. Buna ek olarak toplantının başında söylediğim smart scanner yani akıllı tarayıcı uygulamasında hani hiçbir butona gerek kalmadan bütün app'in fonksiyonlarını kullanabileceğiniz bir arayüz farkımız var. Bunlar dışında da biz hani tabii ki en yani Envision'da, CNGI'de bizde yani duyduğumuz kullanıcılardan en çok hani yani fark ettiğimiz ve kullanıcılardan en çok geri dönüş aldığımız problemlere odaklanmış durumdayız. O nedenle aslında benzer yapılara sahip olsak da farklı yani bu ufak tefek farklılıklarla pazarda birazcık yani pazarı ileri götürmeye çalışan uygulamalarız. Temel farklılıklar olarak bu saydıklarımı söyleyebilirim. Bunların yanında da şimdi belki burada da hani deneyimleyenler olmuştur. Artık iPhone'lara lidar teknolojisi geldi.
Evet.
Birazcık da hani ondan da bahsetmek istiyorum.
Evet ben soracaktım siz başladınız evet. Buyurun.
Evet yani artık mevcut problemlerin çok ötesinde bir gelecek bizi bekliyor. Çünkü lidarın gelmesiyle beraber artık navigasyon tecrübesi değişecek ve bu çok açık. Mekansal algılama değişecek. Çünkü çevrenizdeki eşyaların ve objelerin eşyaların, işte engellerin size olan uzaklığı çok net bir şekilde artık telefonlara gelebiliyor lidar sensörleri sayesinde. Ve artık gelecek hani birazcık da böyle dış mekan navigasyonunda bu konuda hani çalışmalar yürütülmekte. Biz de hani bu konuda önce olmaya çalışıyoruz ve Süper Lider adında bir app'i ortaya çıkarttık. Aynı zamanda mesela CNG'nin de Lider kullanarak eklemiş olduğu özellikler var. Onların da bu konuyla ilgilendiğini biliyoruz. Yani sürekli gelişen teknolojiyi takip ederek, daha fazlasını ekleyerek komüniteye olabildiğince fayda sağlamaya çalışıyoruz.
Evet, lider işin bir boyutu, İpek Hanım'la da konuşmuştuk. Yani navigasyon ve lideri nasıl, yani kamerayı kullanarak navigasyon yaptırmak gibi bir deneme mi yapmayı planlıyorsun? Ya da GPS artı onu birleştirmek falan gibi bir düşünce mi var?
Şimdi şöyle bir düşünce var. GPS zaten hani o çok kolay entegre edilebilir bir şey herhangi bir telefona. Ama burada lidarın sunduğu farklılık etraftaki objeleri hani 3 boyutlu olarak tarayıp bunların size olan uzaklığını betimlemesi ve bu uzaklığa dair geri dönüşler sağlaması. Süper Lider'in en önemli özelliği kameranızı farklı yönlere tuttuğunuzda etrafınızdaki objelere göre size yüksek ya da düşük seste geri dönüş sağlayıp aynı bir hani nasıl diyeyim değnek görevi görüp ya da bazı mesela bileklikler var size objelerden tanımak için Sony gibi böyle bir işlev görüp size daha güzel yönlendirme yapabiliriz. Bunun yanında mesela bizim uzun zamandır duyduğumuz ama hani SuperSense içinde çözmeyip daha çok Ar-Ge aşamasında çözmeye çalıştığımız projeler de var. Bunlardan bir tanesi mesela sırada beklerken bir insanın size olan uzaklığı. Mesela bunun içinde sosyal mesafe günümüzde çok önemli. Bunu korumaya yönelik çevresel faktörleri hani işin içine katıp bunlarla ilgili bir geri dönüş sistemi kurulması. Sonra mesela yürüdüğünüz yolda herhangi bir engelin olup olmadığı, bu engelin derinliği, bir merdivenin aşağı ya da yukarı gitmesi ya da etrafınızda kaybettiğiniz bir objeye başka odada bile olsanız geri dönüş yolunda size navigasyon sağlaması. Hani indoor navigasyon sağlaması, GPS'ten farklı olarak diyebilirim. Böyle hani çok fazla ürün yani çok fazla çözülebilecek problem var ve lidar bu konuda çok yararlı bir teknoloji olacağını düşünüyoruz önümüzdeki yıllarda.
Bayağı umutlusunuz. Tabii lidarın biraz ucuzlaması da lazım. Şu an çok 12 Pro'larda var. O da 12 Pro da çok pahalı olduğu için deneyemiyoruz maalesef. Yoksa çok isterdik yani.
Evet, ama sanırım diğer şeylere de gelecek. Diğer telefonlara da. Yani
benim mahkum tabii bundan sonra.
Entegre ettikten sonra diğerleri de geride kalmamak için olabildiğince kendi sistemlerine dahil etmeye çalışıyorlar. Zaten lidar teknolojisi de ucuzlamaya ve küçülmeye devam ediyor bir yandan. Hani sadece telefon üreticilerinin değil diğer markalar da yani diğer teknoloji alanında da bu alanda çalışanlar bunu çözmeye çalışıyorlar. Tabii ki bizim işimize yarıyor yani bütün bu gelişmeler bir yandan. Çünkü tabii, daha geniş kitlelere hitap edebiliyoruz böyle.
Yapay zeka. Bir iki şey daha mesela siz obje tanıyorsunuz ama hani yine birkaç farkını mesela fotoğrafları tanımlama konusunda bir çalışmanız olacak mı? Şimdi fotoğraflardaki metinleri okuyabiliyorsunuz ama fotoğraflardaki kişileri tanıma ya da yüz tanımayı da sorayım. Çünkü bildiğim kadar Envision'da da var, Seeing AI'da zaten var. Yani bu yüz tanıma ve fotoğraf tanıma betimleme noktasıyla ilgili bir çalışmanız var mı şu aşamada?
Müthiş bir soru. Çok mutlu oldum sorunun geldiğine. Çünkü bu hafta çıkacağımız yeni release'de fotoğraf tanıma ve aynı zamanda hani aktif olarak o an çektiğiniz bir fotoğraflık sahneyi tanıma özelliklerini ekledik. Hı hı. Bu haftaki sürümden itibaren eğer bir fotoğrafı içe aktardığınız anda SuperSense'de önce o fotoğrafın en olası sahne tanımlamasını duyacaksınız. Sonra fotoğraftaki teksti okuyabileceksiniz.
Çok güzel.
Aynı zamanda sahne tanımlayıcı diye bir özelliği de keşfet ekranına ekledik. Orada da normalde bizim play pause butonumuz var. Onu bir capture butonuna çevirdik. Dolayısıyla ona bastığınız anda kamerada o an ne gözüküyorsa fotoğrafı çekilip onun tanımlanması yapılacak. Ve isterseniz o tanımlamayla beraber çekilen fotoğrafı kendi telefonunuza kaydedip başka app'lere de paylaşabileceksiniz.
Bu çok çok önemli. Olarak hangi dosyalar destekliyor peki?
İçe aktarırken mi?
Yani içe aktarırken de olabilir. Yani diyelim ben işte yazılım kanalıyla tarama yaptım. Bu taramayı hangi uzantıyla kaydedebiliyorum mesela? Hani fotoğraf sonuç itibariyle hepsinde fotoğraf çekiyor ama
JPEG mi, TIFF mi, onu kastediyor.
Yani uzantı olarak tabii klasik formatlar JPEG, PNG, normal PDF gibi birçok uzantıyı kaydedebiliyor. Ama hani sizin kullandığınız özel bir uzantı varsa yani onunla ilgili cevaplamayı isterseniz özelden de yapabilirim.
Şey soracağım ben, fotoğraf çekerken yani şey dediniz, ana ekrana fotoğrafı koyacaksınız, çektiğimiz fotoğrafı paylaşabileceğiz o zaman. Yani bunu bir çeşit fotoğraf çekmek amaçlı da amaçlı kullanabilmekten mi bahsediyorsunuz? Öyle bir şey mi olacak yani?
Yani şöyle olacak. Yani sizin zaten kameranız açıldı. O anda fotoğraf çekme tuşuna bastığınız anda bir fotoğraf çekilecek. Hı hı. Önce siz bu fotoğrafın tanımlamasını duyacaksınız. Hı hı. Yani mesela ben şimdi bir fotoğraf çeksem şey diyecek. Masanın üstünde duran bir laptop ve hı hı. insanlar görüyorum diyecek. Hı hı. Sonra ben bu fotoğrafı eğer kaydetmek istiyorsam telefonuma kaydet tuşumuz var hemen ana ekranda. Onu kaydettiğimiz anda bu fotoğraf bu tanımlamayla beraber kaydedilecek. Dolayısıyla bu fotoğraf başka bir yerde, mesela WhatsApp'tan ben IP'ye gönderdim diyelim. O IP açtığında fotoğrafı VoiceOver'la geldiğinde üstüne önce bu tanımlamayı duyacak.
Ha, yani bir tek benim telefonumda olmayacak o tanım. Kime gönderirsem göndereyim.
Engin abi, anladığım kadarıyla başlık alanına
başlık alanına ekleniyor galiba gibi bir şey. Güzel.
Aynen öyle.
Güzel. Peki fotoğrafla bu şekilde ve etrafımızı keşfediyor. Bu gerçekten önemli bir özellik. Şey, yüz tanımayla ilgili bir çalışmanız var mı? Yani kişileri, insanların kim olduğunu. Bu fantastik hep kullanılır ya, o yüzden soruyorum.
Yüz tanımayla ilgili açıkçası yani biz neredeyse haftada 15 tane falan kullanıcıyla böyle mülakat yapıyoruz. Bize direkt olan gelen bir talep şimdiye kadar olmadı. Hani yüzleri tanısak çok iyi olur falan gibisinden. Biz de daha çok böyle talepleri değerlendirerek yapıyoruz. Ama hani böyle bir ihtiyaç olduğunu düşünürsek yüz tanıma bizim çok kolaylıkla epe ekleyebileceğimiz bir özellik. Çünkü daha demin de bahsettim. İnsan yüzü çok eşsiz yani. Herhangi bir obje gibi değil. O nedenle hani mesela 3 fotoğrafta 4 fotoğraf çekerek bir yüz tanıma özelliği eklemek aslında çok kolay.
İlerleyen dönemlerde
bunu ekleyebilirim. Evet, parmak izi gibi bir olay. Yani o nedenle ilerleyen dönemlerde talep olması doğrultusunda bizim kolaylıkla ekleyebileceğimiz.
Aslında şöyle benim hayalim var. Onu tam Çağrı belki bilir, o da Clubhouse tarafında şu an. Çağrı, bari seni moderatör yaptım, istersen seni şey yapabiliriz. şey diyeceğim.
Merhaba Çağrı Bey.
Merhabalar.
Yani
sen sorunu sor abi, ben de çok önemli bir şey soracağım.
Tamam. Ben hemen soruyorum. Çekiliyorum aradan. Bu yüz tanıma şu anlamda iyi olurdu. Mesela bir fotoğraf tanıttım. O fotoğraftaki kişiler kim? Hani bunu bilmek bazen benim için merak ediyor. Yani kimler var? Yani fotoğraf çektik de belki tanıdığımız yüzlerse ve önceden tanıttıysak o bilgi şahsen benim işime yarardı. Tam yapamadılar onu. Yani fotoğrafta 3 kişi olabilir. İşte biri 40 yaşında falan, onu söylüyor ama hani
Facebook
biraz beceriyor onu. Evet. Biraz yapıyor ama o da ne kadar kesin mi yapıyor, yapmıyor mu tam emin olamadım. Bir denemesi var onunla ilgili. Benim şeyim oydu yani, fotoğraf ve Facebook.
Sadece Facebook yapabildi. Evet. Çok
talep olarak alın siz. Çağrı, senin sorun vardı.
Ben şimdi maalesef bir saate yakın bir dönemi kaçırdım. Konuşulduysa lütfen uyarın. Tekrara düşmeyin. Şimdi özellikle benim hep Engin abiyle de konuştuğum şeydir bu. Giyilebilir teknolojilerdense halen henüz körün bir eli hep dolu oluyor. Yani her ne kullanırsa kullansın bu tür özellikle uygulamalar, çok da OCR, işte LiDAR vesaire hepsini bir arada barındırsa bile aslında 2-3 tane spesifik soru birbirinin içinde, hangisini anlamlandırabilirseniz onu yanıtlayın.
Bu arada Adem abi de senin sorduğun soruyu sormuştu. Ben devam ediyor etkiler. Evet. Aynı şeyi sordu. Sen sormaya devam et. Soruyu anladım.
Hani giyilebilir teknolojilere gelmesiyle ilgili bir...
Evet evet, sen devam et soruna.
Ben birincisi Super LiDAR neden ayrı tasarlanıyor? Bunu soracağım. Yani neden Super Sense'in içerisine bir yan ya SDK ya da doğrudan şey olarak konmuyor? İkinci olarak şimdi malum AirTag çıktı yakın zamanda. Olanak tanıyıp tanımadığını bilmiyorum şu anda yazılımsal açıdan ama süreçte hani bu sadece LiDAR'ı kullanmak gibi durumlarda, tabii LiDAR için gerekli mi bilmiyorum da, yani bu telefonun her halükarda bir elimizde bulunma zorunluluğu var. Yani SuperSense'in herhangi bir şeyi, özellikle hareket halinde bir köre yardımcı olabiliyor mu bir özelliği? Bu LiDAR olur. Yarın belki AirTag'lerle ya da Tile'la bir şeyle entegrasyon sağlanıp tabii imkan veriyorsa dediğim gibi, detayına hakim değilim. Bir SuperSense tanıtılıp işte onu dışarıyı takip için kullanıp mesela bir yerimize iniştirsek, önümüze, göğsümüze vesaire, hani onu bir takipçi olarak kullanıp işte çevredeki olana bitene uzaklık gibi. Ama şu an tabii mobil bir LiDAR çıkmadığı için bu dediğim çok mümkün olmayabilir. Sonuç itibariyle temel soru, giyilebilir bir şeye entegrasyon düşünülüyor mu, bu bir? Düşünülmüyorsa da telefon cepteyken hareket halinde bir körün kullanabileceği bir SuperSense özelliği var mı? Şimdilik bunu sorayım.
Evet, ben de birleştireyim. Birçok insan bunu giyilebilir gözlük olarak soruyor. Yani bir gözlükle birleştirecek mi? Bunu Fatih sormuş. Adem abi sormuş. Gözlük konusunu biz İpek Hanım'la biraz konuşmuştuk ama burada da sizlerle biraz konuşalım. Gözlük meselesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Var ya böyle bir şans, şey var mı diye. Veya bütün giyilebilir, başka bir giyilebilir de olabilir. Yani gözlük olmak zorunda değil. Yani başka bir şey de olabilir. Çünkü tek elitte tutmak meselesinden bahsediyor çünkü Çağrı.
Evet, tabii yani bu zaten bizim de kafamızda dönüp duran sorulardan bir tanesi. Öncelikle teşekkür ederim sorular için Çağrı Bey. Hani direkt cevap vermek gerekirse, şu an için yakın gelecekte giyilebilir bir teknoloji hani alanına girmeyi düşünmüyoruz. SuperSense'i daha çok iç mekan taraması, tarama özelliklerini geliştirerek kullanılacağını öngörüyoruz. Yani hareket halinde kullanılmak üzere daha çok süper lideri geliştirmeye odaklanmış durumdayız. Burada da çünkü lider teknolojisi, daha demin de bahsettim, birçok fırsat sunuyor. Ve bunların belki giyilebilir hani yani gözlüklere, başka aygıtlara uygulanması takdirinde çok çok daha kolay bir şekilde ve çok daha etkili yöntemlerle app'in içine yedirilebileceğini düşünüyoruz. O nedenle hani yakın zamanda bizim kendi, mesela Envision Glasses çıktı, onun farkındayız. Ama hani bizim kendi giyilebilir teknolojimizi yapmak gibi bir planımız yok. Ama uzun vadede tabii ki neden olmasın. Hani şartlar onu gerektiriyorsa kendimizi ona göre adapte ederiz. Ve gerekirse başka şirketlerle partnerlik de yaparız. Hani çünkü piyasada bir sürü giyilebilir teknoloji var ve bunları entegre edecek sistemler kurmaya da niyetli hale gelebiliriz tabii ki.
Evet, yok, bu konuda biraz da fiyat şeyi de oluyor galiba, değil mi? Niye LiDAR ayrı, SuperSense'den? Niye iki ayrı uygulama diye soruyorum.
Evet. O da çok güzel bir soru. Onun için de teşekkürler. LiDAR'ı bizim şu anda ayrı yapmamızın sebebi, LiDAR başlı başına bambaşka bir konsept. Ve zaten bedava. Ve şu anda bizim LiDAR'dan beklentimiz olabildiğince keşif amaçlı kullanmak. Ve buna ilgi duyan kullanıcılar...
Arge çalışması yani.
Evet, kolay bir şekilde ulaşmak. Ve ilerleyen zamanda hani bunu tam hani sınırlarına ulaşacağı anda bir şey yapmak, hani gerçekten hani bir pazarlamasını yapıp gerçek bir ürüne dönüştürme gibi düşünüyoruz. Zaten hali hazırda SuperSense ve SuperLiDAR içinde bir geçiş var. Bir tıkla app'ler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Hani hemen hemen aynı app'i kullanıyormuş biz deneyimi yaratmaya çabalıyoruz ama LiDAR'ı birazcık daha ayrı tutmamızın temel sebebi bu. Çünkü o biraz daha navigasyon üzerine kurulu bir app. Ve insanların oryantasyonuna göre bir işleyişi olacak. Şimdiden onu SuperSense'in içine katarak orada bir karışıklık yaratmayı istemedik. Biraz daha RG'yi farklı bir tarafta tutmak istedik. Temel sebebi bu diyebilirim.
Anladım. Bu gözlük konusunda biraz da fiyatsal çok pahalıya geliyor değil mi? Yani biraz o boyutu da var. İpek Hanım'la da konuşuyorduk. Yani mesela Envision'ın Glass var ama kaç lira? 3000, 4000 dolar mı? Ya öyle bir garip bir fiyatları var diye belki yanılıyor da olabilirim ama. Değil mi? Biraz pahalıya geliyor gözlük. Biraz kullanılıyor.
Yani 1000 küsur eurolarda diyoruz.
kullanıcıların işte şey onu alması falan noktasını da herhalde etkiledi sizi değil mi İpek Hanım? Sanki öyle bir şeyler konuştuk sizinle.
Yani evet ya şöyle bu... bir şey var aslında bu konuda. Pardon daha bir şey söyleyecektim.
Tamam sen devam et.
Tamam. Şöyle yani özellikle şimdi biz mesela geniş şeye çıkmaya çalışıyoruz. Olabildiğince çok insanın bu uygulamayı kullanmasını istiyoruz. Tabii ki bu özellikle giyilebilir teknolojiler ve hani elleri serbest bırakan ve sizi çok daha rahat hareket etmenizi sağlayacak bu gözlük gibi uygulamalar muhteşem şeyler. Ama aynen dediğiniz gibi yani ben şimdi sizinle konuşurken baktım. Envision 3000 eurolardan falan bahsediyor şu anda. Yani çok ciddi rakamlar bunlar ve erişimi inanılmaz düşürecek. Yani çok kısıtlı bir kesimin kullanımına açık olacak yine. Ve yani o teknolojinin büyük, yani bütün teknoloji yatırımınızı bu tarafa yaptığınız zaman hani gerçekten ulaşabileceğiniz kitlelerden çok daha azına ulaşabiliyorsunuz. Yani bir yandan bütün bu teknolojiler, yani lider olsun, bu giyilebilir teknolojiler olsun, yani bunların topyekun ucuzlaması aslında bizim gibi uygulama geliştiriciler için de çok faydalı. Yani bu süreç içerisinde bunlar daha erişilebilir, daha ucuz, daha kolay entegre edilebilir bir hale geldikçe tabii ki biz ve hatta belki pek çok uygulama geliştirici bunları kendi sistemlerin içerisine entegre edecektir. Ama şu an için yani mesela biz Güneydoğu Asya pazarına çıktığımız zaman şu anki fiyatlarımız bile inanılmaz fazla geliyor ve bizim en çok aldığımız geri bildirimler SuperSense'i ne zaman indirime gideceksiniz? İşte bu bizim işte ülkemizde daha ucuz olabilir mi? Vesaire. Yani olabildiğince insanlar az kaynak ayırarak bunu çözmeye çalışıyorlar ve biz yani bir anda böyle 3000 euroluk 5000 dolarlık bir şey çıktığımız anda bir giyilebilir bir teknolojiye yatırım yaptığımız anda bu bizim kullanıcılarımızın çok çok küçük bir kısmına ancak erişebilecek.
Evet. Parasolun konuşacağı bir olay az önce.
Evet, evet. Yani yine biraz böyle bir sınıfsal probleme dönüşecek ve aslında hani biz şu anda yani Daha'nın söylediği şey çok önemli burada. Biz gerçekten hani SuperRider'ı da özellikle ücretsiz yaparak maksimum sayıda insana ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ne kadar çok insan kullanırsa hem teknolojiyi geliştirme açısından bize o kadar bilgi akışı sağlayacak hem de olabildiğince fazla insana erişmiş olacağız ve yani en basit çünkü mesela şey var işte Amerika'da çok var barkod okuyucular, renk okuyucular falan var ve bunlar kendi başlarına birer cihazlar ve bunlar tek başına aslında dünya kadar para. Ama bizim yapmaya çalıştığımız şey başka herhangi bir cihaza para vermek zorunda kalmadan halihazırda kullandığınız telefonunuza bu uygulamayı indirerek hayatınızı kolaylaştırmaya çalışmak. Yani böyle aslında çıktığımız amaç biraz bu. Ha işte az önce Dağhan'ın da dediği gibi siz de dediniz Engin Bey. Yani ne zaman bu uygulamalar, bu tür teknolojiler daha erişilebilir olur. O zaman tabii ki biz de gerekli işbirliklerine gideriz. Belki eğer ki fırsatını bulursak kendimiz geliştiririz. Ama şu an için hala geleceğin teknolojisi olarak durmaya evet. Devam ediyorlar.
Ben bu arada hazır İpek Hanım söz sizdeyken Türkiye fiyatlarını alabilir miyiz? Mesela Türkiye'deki aylık abonelik, yıllık abonelik ve tamamen alırsa ne kadar konularında?
Şu anda Türkiye'deki aylık abonelik 4.99'a indi. Yıllık abonelik de 16.99'a indi sanıyorum ki daha doğru değil mi?
Pardon
49.99'a indi.
Keşke 16'sı söylemişken öyle yapın yani hazır.
Genelde marketlerde öyle yaparlar üzerindeki etiket. Madem bunu okudunuz o zaman bunu alın. Sanıyorum ki hayat boyu gelikte bir değişikliğe gitmedik henüz.
O biraz daha pahalı.
Bir açıklama yapmak istiyorum. Hayat boyu üyelikte bizim indirim yapmamıza aslında Apple izin vermiyor. Çünkü bu tek seferlik bir ürünü satın alma olduğu için dünyanın her yerinde aynı fiyatta çıkartmamıza izin veriyor. Ve bu aslında bütün app'ler için böyle.
Ha, ben bunu çok satamayacağım Nazlı'da diyor. Sadece kişi fazla alacağı için otomatikman sana o izni vermiyor hala.
Yani şey oluyor, bizim Amerika fiyatımız 99 dolar şey için, ömür boyu abonelik için. Hani bunu mesela ben Türkiye'de işte 99 lira yapmak istiyorum deyince böyle bir izin yok. Ama hani bu aylık ve yıllık aboneliklerde biz hani düzenlemeler yapabiliyoruz. Ve son zamanlarda zaten hani Türkiye için fiyatı mümkün olabilecek en düşük seviyeye çektik. Daha önceden 16.99'da aylık üyelik. Yıllık üyelikte 169 liralardaydı. Şimdi olabildiğince en alt seviyeye çekip birazcık da
Hani buradaki komüniteyi mutlu etmeye çalıştık.
Bu arada Gülcan'ın sorusunu yanıtlayayım. Türkçe desteği var arkadaşlar uygulamanın. Yani yazı tanımada Türkçe OCR kullanıyor. Dili arayüzü Türkçe. Şu an tek para tanıma Türkçe anlamında yok. Onu da umarım getireceklerini ummak istiyoruz. Yani öyle
bir şey sorabilirim.
Bir dakika Muhammed. Bu soru vardı Gülcan'ın. Onu ekleyelim arkadaşlar. Bu arada Fatih sormuş. Yani hangi arayüzü kullanıyorlar diye. TapTapSea'nin arayüzü çok başarılıydı. iOS'ta onu mu kullanıyorlar diye. TapTapSea diye bir uygulamamız da vardı. Bütün bunlardan önceydi hatta. Sanırım Google servisleri kullandığınızı söylediniz. Değil mi? Hani onu da belirtelim. Bu bilgiyi de verelim sorularla ilgili. Evet, buyurun Muhammed Bey.
Çift kamera olaylarında tanıma işlemi neye göre gerçekleştiriyor acaba? Hani cihazların biliyorsunuz son dönem teknolojileri arka kameralar çifter çifter içeri içeri geliyor yeniliğinden. Dolayısıyla tanımayı neye göre gerçekleştiriyor? Aktifte hangi kameraya göre uygulamayı tanıyor? Yoksa hepsini bir bütün olarak mı ele alıyor uygulama?
Yani uygulama sadece arka, telefonun arka kamerasından ne görüyorsa, hani bir fotoğraf makinesi gibi düşünebilirsiniz. Sadece arka kamerayı kullanarak görebildiği şeyleri yapıyor. Ön kamerayı kullanmıyoruz şu anda. Hı-hı. Doğru mu anladım soruyu, tam emin
değilim. Evet, ön kamerayı kullanıyor dedi, kamera değiştirme olayı. Peki bu şimdi Olcay'ın çok güzel soruları vardı. Size de geri bildirimini bugün ilettim. İpek Hanım göndermiştir belki. O yazı evet, muhtemelen o sizinle, o da Ankara'da çalışabiliriz diye mesaj yolladı biraz önce Skype'tan. Zaten işi belki karşılaşır, sizi buluştururuz. Çok da güzel geri bildirimler verecek. Her şeyden önce yazı, el yazısı meselesi. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı? Yani yazı okuma güzel ama el yazısını da tanıyabilsek keşke, şeyleri oluyor. Bununla ilgili bir araştırmanız vesaire var mı?
Şu an dijital açıdan çoğu uygulamanın zaten zorlandığı bir şey de.
Evet, evet, ama yani yine de ne bir denemeniz var mı belli konularda, en azından fontların Olcay onu da söylemiş, yani fontlar da karışık olabiliyor veya farklı
türlü fontlar olabiliyor.
Bu konuda bir şeyler yapıyor musunuz?
Şimdi şöyle diyeyim, el yazısı zaten hani biz işin başından beri, ilk teksti okuyoruz dediğimiz andan beri bize problem çıkaran bir özellik. Ama bunun çözümü şöyle, yani gerçekten hani yazı tipine göre çok değişen bir şey bu. Hani bu zaten biz okuttuğumuz şeyi online bir server'a gönderiyoruz, Google'ın online serverlarına gönderiyoruz. Ve serverlarda bu tanımlanabilme oranı zaten yazının kalitesine göre değişiyor. Şu an için bizim el yazısını daha net bir şekilde okuma üzerine bir çalışmamız yok. Ama ilerleyen zamanlarda hani kendi sistemlerimizi geliştirerek el yazısını daha hani doğru bir şekilde okumayı hedefliyoruz. Bu her zaman aklımızda olan bir şey. Tabii ki ama bunu ne kadar hedeflersek hedefleyelim, el yazısının tipine göre değişecek. Ve burada %100 bir başarı yakalamak her zaman mümkün olmayacak maalesef.
Evet, peki ışık tanıma ve renk tanıma ile ilgili. Demin ışığı da sorduk ama ona tam cevap aldık mı hatırlamıyorum. Gerçekten bizim işimize yarıyor. Çok pratik, sizin için çok kolaydır. Bence ekleyin onu. Yani bir yerde ışığın yanıp yanmadığını anlamak bazen hakikaten lazım oluyor. Geri bildirim olarak verelim. CGI'de var yani. O yüzden siz de koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Bence zor da bir özellik değil. Renk tanımayla ilgili bir çalışma düşünüyor musunuz? Çok kolay olmadığını biliyorum bu sistemlerde ama yine de var mı kafanızda renk tanımayla ilgili bir şey yapmak?
Önce ışığa cevap vereyim. Bizim daha demin hani biraz bahsetmiştim. Bizim app şu anda aslında ışığın şeyini tanıyor. Yani gücünü görebiliyor ve ışık eğer belli bir seviyenin altındaysa kullanıcıya bir geri dönüş sağlıyor. Bu seviyenin altında gibisinden. Ama CGI'ye benzer bir ışık tanıma, yani bir audio, yani sesli bir feedbackle değişen ışık gücü gibi bir özelliği kolaylıkla ekleyebiliriz. Bunu ben notlarım arasına aldım. Hani gerekli çalışmaları yapabiliriz ve önümüzdeki süreçte çok rahatlıkla ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Renk konusu dediğiniz gibi orada şöyle bir sıkıntı var. Biz renk konusunda da hani bir senedir mülakat yapıyorsak, yani 3 mülakattan birinde bu renk işi işin içine giriyor. Hani insanlar buna değiniyor. Ve genel olarak değindikleri şey renk konusunda şu an kimsenin düzgün bir hani çözüm sunamadığı yönünde. Çünkü bu zaten hani net olarak çözülmüş bir problem değil. İçinde bir sürü faktör var. İşte ışığın açısı, bulunduğu ortamın hani loşluğu, kameranın açısı gibi. Biz renk tanımı özelliğini yine online serverlar yardımıyla eklememiz çok zamanımızı almaz. Ama burada İpek Dağ'ın çok doğru bir söz söyledi. Yani yapmışken iyisini yapalım modundayız. Ve hani piyasada hali hazırda olan renk tanımlayıcıların çok da hani umut vermediğini düşünüyorum.
Vermiyor, doğru söylüyorsunuz.
Evet. Maalesef. O nedenle hani sırf bizim renk tanıyıcımız var diye de öyle bir özellik ekleyip insanların umutlarını kırmak da istemiyoruz yakın zaman için. Ama teknolojiyi de yakından takip ediyoruz. Yani ilerleyen zamanda kesinlikle böyle bir fikrimiz var ve inşallah hani en güzel şekilde gerçekleştiririz bir gelişme.
Ben de uygulamanın içinde ilginç ayarlar gördüm. Onları da mesela ayarlar bölümünde çağrı bırak gibi bir seçenek gördüm ben orada. Hakikaten oraya ben bıraksam arayacak mısınız beni yani? Öyle bir seçenek var o düşünüyorum. Bıraksan arayın diye bir şey vardı araya.
Herkes arayın şey ve üstelik
Şeyin arıyor. Şeyin'in de çok tatlı bir sesi vardı. Genelde aradığı kişiler çok memnun ayrılıyorlar bu konuşmalarda. O nedenle hani oradan bir çağrı bırakıldığı takdirde en geç hani bir hafta içinde biz o çağrıları geri dönüş yapmaya çalışıyoruz her seferinde.
Güzel bir, ilginç bir özellik tabii. Ama yani o zaman Türkçe çağrı bırakırsam aramayacaklar mı? Yine İngilizce mi kaldık yani burada?
Yine şeyin arayacaklar.
Türkçe çağrı bırakanları da şeyin bana yönlendiriyor. Türkiye'den şöyle bir kol aldım diye ben ulaşıyorum kendime.
Deneyeceğim da. Ama daha ben denersen ben aradım diye gelsin. Arkadaşlar deneyin yani bir gün bir sorun bakalım. Merak ettim.
Evet, bence de belki kalıcı bir Türkçe
evet yani bu gerçekten hoş bir özellik. Aynı zamanda geri bildirim gönderme ekranı da var orada ayarlarda. Direkt geri bildirim yazabiliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde yani evet. Uygulamayla ilgili bir şey. Onlar okuyor musunuz peki o geri bildirimleri gerçekten yoksa bir yerde birikiyor mu yani? Bunlar çünkü her programda var ama hani ne kadar dikkate alınıyordur o sormak için soruyorum. O ayarların içinde onu da gördüm o menü kısmında geri bildirim gönder kısmında. Veya yani Türkçe'de şey, yazabilirler mi?
Süper Sens için bizim yani geri bildirim loop'u bizim için her şey. Onlarla zaten telefonla da konuşmaya çalışıyoruz. Kullanıcılara ulaşmaya da çalışıyoruz. Oraya bir ekranda koyduk. O ekrana düşen her şey bizim direkt olarak önümüze düşüyor. Yani ben bireysel olarak okuyorum o ekrana düşen her şeyi. Haftalık olarak buna ayırdığım bir saatim var. Yani kullanıcılar nelerden hoşlanmış, ne istiyorlar gibisinden ve bunların notlarını alıp ona göre zaten önümüzdeki ayları ve yılların planlamasını yapıyoruz. En çok gelebilirler şeyleri toplayıp bunların üstünde istişare edip kafa yorup uygulamaya hızlı bir şekilde adapte etmeye çalışıyoruz. Yani boşa düşmüyor. Hepsi okunuyor.
Çok güzel.
Evet, onların adresine ulaştığından emin olabilirsiniz gerçekten. Ekip olarak hatta sadece Dağhan değil, Şeyin ve ben de. Yani biz bunları konularına göre paylaşıyoruz. Ve yani hatta bunu da şu yüzden yapıyoruz. Mesela bütün ürünle ilgili gelen sorulara Dağhan hızlıca cevap veriyor. Diğer konular mesela işte şöyle bir işbirliği istiyoruz ya da işte bize tanıtıma gelir misiniz vesaire gibi taleplere Şeyin ve ben geri dönüyoruz. Ve olabildiğince herkesin sorusuna bir hafta içerisinde geri dönmeye çalışıyoruz. Yani o konuda sözümüzü tutmaya çalışıyoruz gerçekten.
Peki İpek Hanım sizden bir söz mü alsak burada canlı yayında biraz zor durumda bırakmış gibi olacağız ama bizim Selen özel bilgi yarışmamız var 24 Mayıs'ta.
Ama onu diyecektim.
Şimdi bu yarışmamızda ilk 3'e giren 9 kişiye acaba sizden bir yıllık abonelik alabilir miyiz?
Alabilirsiniz tabii. Bu arada şöyle bir şey var. Hazır bir konu açıldı. Ben söyleyeyim. Biz zaten olabildiğince bu gibi yarışmalara, bu gibi etkinliklere destek olmaya çalışıyoruz. Bunu Amerika'da da yapmaya çalışıyoruz. Orada gittiğimiz tanıtımlarda da, yani Shane tabii ki oradaki tanıtımları yapıyor. Gittiğimiz tanıtımlarda da bu gibi hediyeler vermeye özen gösteriyoruz. Çünkü bu bir yandan aslında hem bizim daha çok insana erişmemizi sağladığı için biz gerçekten önemsediğimiz bir şey. Diğer taraftan da şöyle bir şey yapmaya çalışıyoruz aslında biz. Blog sayfamız var ve bültenimiz var. Ve bunlarla daha çok insana erişmeye çalışıyoruz. Ve sadece kendi yaptığımız şeyleri duyurmak için kullanmıyoruz bunları. Mesela geçtiğimiz aylar içerisinde kodlama öğrenmeye çalışan, yani hayatının ortasında 30'lu yaşlarında kariyer değiştirmek durumunda kalan bu Covid pandemisi sebebiyle ve kodlama öğrenmeye karar vermiş olan bir yabancı kullanıcımız bize erişti. Ben böyle bir şey yapmak istiyorum ve bunun için de bir fon arıyorum ve bu fon içinde işte yaptığım videonun görülmesi lazım. Bana destek olur musunuz dedi. Biz bir hafta boyunca onun hem kendi yazdığı yazıyı, hem videosunu, hem bize göndermiş olduğu mesajı sosyal medya adreslerimizden paylaştık. Sonra bültenimizden paylaştık. Blogda paylaştık. Bunu pek çok kişi için yapıyoruz. Mesela daha önce aynı şekilde sanat alanında bir şeyler yapmaya çalışan ve yine pandemi boyunca online olarak el işi dersi veren başka bir görme engelli kullanıcımız vardı. Bir başkası Ürdün'de olimpiyatlara hazırlanıyordu, koşucuydu. Onların hikayelerini paylaştık. Ve yani bunu sıklıkla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu bizim için sadece para kazandığımız bir uygulama girişimi değil. Hani aynı zamanda destek aldığımız topluluğa bir şeyleri verebilme amacı içerisindeyiz. Bu da tam bizden istediğimiz şey, tam da aslında buna hizmet diyoruz için ve böyle bir şey yapmaktan çok mutluluk duyarız.
Evet.
Tabii ki sözünüzü almış sayabilirsiniz şu anda.
Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ve bir şey daha soracaktım. İkinize de sorayım. SuperSense kullanıcıları 2021 sonuna kadar, yani nasıl güncellemeler bekleyebiliriz? Yani yakın vadede, şu an fotoğrafı söylediniz. Yeni gelen güncellemeyle bugün mü çıkacak dediniz? Bilmiyorum, belki de çıktı mı? Güncelleme ile şey gelecek, fotoğrafları tanıma. Bunun dışında 2021 sonuna kadar planladığınız, tabii bazı her şeyi söylemeyebilirsiniz tabii ki, ama kafanızda olan farklı şeyler görecek mi kullanıcılar?
Tabii ben şöyle bahsedeyim kısaca. Şimdiye kadar bize gelen en büyük dönüşler genelde farklı doküman yapılarını okuma üzerineydi. Column detection dediğimiz, yani sütun tanıma üzerineydi. Bununla ilgili güzel bir Ar-Ge çalışmamızı sonlandırmak üzereyiz. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda Mene gibi, gazete gibi, dergi gibi farklı fonlara okutabileceğimiz geliştirilmiş bir doküman modu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bunun dışında dediğiniz gibi Türk lirası ve farklı paralar ve daha çok language localization, yani daha çok dile çevirme üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Yaz sonuna kadar skalamızı en az 2'ye 3'e katlamak üzerine hevesliyiz. Bunların yanı sıra widget'lar, hatta Olcay yanımdı galiba, Olcay Bey mi?
Bey.
Olcay Bey de belirtmiş. Widget'lar üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Hali hazırda sona yaklaştık. Böyle Siri integration ve iPhone'a yeni gelen widget'ları kullanmayı çok istiyoruz önümüzdeki zamanda. Uzun zamandır Ar-Ge'de olan sizin de söylediğiniz yüz tanıma ile ilgili ekstra bir şeyler koyup işin içine birazcık da böyle süslü bir hale getirip onu eklemek üzerine çalışmalarımız var. Şimdilik yakın vadede, yakın gelecekte bize en çok gelen geri dönüşler bunlar üzerineydi. Ama her zaman hani sizlerin de aklında yeni şeyler gelirse biz konuşmaktan, dinlemekten mutluluk duyarız. Bize supersense@media.tech adresinden de istediğiniz zaman mail atabilirsiniz. Oradan da iletişimde kalabiliriz. Hı-hı. Zaten Türkiye'deyiz. Her zaman hani konuşabiliriz, diyalog halinde kalabiliriz. Şimdilik hani kısa vadede aklımızdaki şeyler bunlar. Ama uzun vadede tabii her şeye gebe. Hani gelişen teknolojiyle birçok şeye atılım yapmak istiyoruz.
Ben de şunu söyleyeyim. Yeni şeyler çıkardıkça siz bize sizi yine burada ağırlamaktan ve onları tartışmaktan, yeni şeyleri denemekten. Bugün bir podcast yapmadık, deneme yapmadık arkadaşlar. Telefondan da yayında olduğum için hani hepsini bir arada yapamadım ama onu da kendiniz deneyebilirsiniz. Belki bayramdan sonra bir de bu özellikleri deneriz. Şey bir de soracağım bitirmeden, bu okuma demişken sen de tamam Seyda da bir soru soracakmış. Bu özellikle televizyon ekranı mikrodalga gibi ya da ne bileyim mesela bizim bir ekmek yapma makinemiz var. Yani cama kağıdının içinde olan yazıları uygulamalar okumakta çok zorlanıyorlar. Yani böyle şeylerde. Oralarda bahsediyor çünkü bir programlar, ne bileyim, makinenin programı olabiliyor vesaire. Bunlarla ilgili ek bir veya böyle bir geri bildirim aldınız mı? Veya buna özel okumayı geliştirmek için bir şeyler yaptınız mı ya da yapıyor musunuz diye sorayım. Ben daha denemedim Supercells'ı bunda. Belki de çok başarılıdır ama yani bir tek kağıttan okumuyoruz. Yani özellikle bir teneke kutunun üzerinde oluyor, bir tabela oluyor ya da bu tarz cihazların kombi mesela. Kombinin ısısı, yani beyaz eşyaların ısısı gibi bilgileri de alma ihtiyacı oluyor. Bunlarla ilgili hiç geri bildirim alıyor musunuz ya da bunlara özel okumayı biraz daha geliştirmek için bir tavsiyeniz ya da yaptığınız şeyler var mı?
Bununla ilgili geri bildirim çok aldık. Önce şöyle söyleyeyim. Mesela bilgisayar ekranında çıkan işte bilgisayar okuması, bilgisayar ve cihaz gibi uygulamaların okuyamadığı şeyler konusunda veya mikrodalganın üzerinde yazan rakamları okuma konusunda Supersense'in iyi çalıştığını da duyduk birçok kullanıcımızdan. Biz kendimiz de test ediyoruz zaten. Ama bunun bir öte noktası var. O da şu, aynı sizin bahsettiğiniz gibi birçok beyaz eşya, ev eşyası aslında çok accessible değil.
Ve
hani birçok kullanıcımızdan biz şunları duyduk. İşte termostat da sıcaklık ne bilmiyorum ve benim bunu bilmemin bir yöntemi yok. Ya da işte kumandanın üstünde yani mikrodalga kumanda şeyinin tuşlarının üstünde hangisine basarsam ne oluyor? Işık yanıyor mu yanmıyor mu? Hani bir şey yazmasına da gerek yok. Şu an hangi modda ne çalışıyor? Ya da ocak kaç derecede yanıyor? Gibi birçok accessibility problemi bize ulaştı. Ve açıkçası bunun üzerine de böyle epeydir biz istişare yapıyoruz. Bu belki önümüzdeki zamanlarda, hani şu an yakın zamanda üstüne çalıştığımız bir konu yok ama önümüzdeki zamanlarda şeyle beraber çözümü çok daha kolay olacaktır. Hani obje tanımayı biraz daha nasıl geliştirip yani aynı, üçüncü kez söyleyeceğim ama aynı yüz tanıma gibi bir hale getirdiğimiz zaman objenin de sisteme yüklenip daha net analizinin yapılacağı modellerin çıkacağına inanıyoruz. Ve uzun vadede bu problemi çözmek aslında bizim hedeflerimizden biri. Ve bunun için elimizden geleni yapacağız diyebilirim.
Sevda bir soru soracak galiba.
Herkese selamlar. İpek Hanım, Dahan Bey, şahane bir sunum ve şahane sorular. Şimdi ben hem biraz hayal kurmak hem de sizin için bir gelecek portresi oluşturmak için iki soru var. Birinci soru şu, Supersense'in şeyini bilmiyorum, arka tarafındaki algoritmayı bilmiyorum ama şöyle bir modül yüklenebilir mi? Örneğin bilmiyorum, bilginiz var mı? Hala kör kadınlar kendi başına hamilelik testlerinin negatif mi pozitif mi olduğunu öğrenemiyorlar. Ve bu aslında gizliliğe ve mahremiyete de aykırı bir şey bir yandan. Mesela bu kanalla renk ya da çizgi bağlamlarından hareketle yeni bir detay, yeni bir modül eklenebilir mi Supersense'in gelecekteki sürümlerinin içine? Böyle bir aklınızda karpuz kabuğu düşüreyim istedim. İkincisi de yine en çok ev içi meselelerde karşımıza çıkan ve rastladığımız ve çok zorlandığımız meselelerden bir tanesi de şu. Örneğin halının herhangi bir yerine herhangi bir şey döküldüğünde ona dokunmadan fakat belli bir çevresini çizme şeklinde mesela kabaca o lekenin tam olarak nerede olduğunu, ne kadar bir alanı kapladığını aşağı yukarı tarif edecek, belli bir direction verecek bir sistem gelecek modüllere eklenebilir mi? Çünkü özellikle hem lekeyi yaymadan hem lekenin olduğu yere tamamen odaklanarak püskürtme sistemiyle artık neyse bir şekilde oraya odaklanmak oldukça zor oluyor. Özellikle kör yaşayanlar, yani kendi başına yaşayanlar için. Böyle iki tane minnacık soru.
Ya da öneri diyelim böyle yani. Aklımda.
İnanılmaz güzel sorular bu arada bunlar. Özellikle ilki için konuşuyorum. Yani hakikaten mesela biz Supersense'de böyle bir şey var. Yani biz bazı uygulamalar, yani bazı özellikleri işte bir takım uygulama alanlarını düşünerek çıkıyoruz. Ve sonra insanlar bize çok ilginç uygulama alanlarıyla ben bunu bunun için kullandım diyerek geliyorlar mesela. Ve bu bizi çok heyecanlandırıyor. Bu hamilelik testi de gerçekten bunlardan bir tanesi. Şimdi yapılıp yapılamayacağını daha iyi açıklar ama ikincisi için büyük bir ihtimalle lider teknolojisinde bir noktada böyle bir şeye gelinebilir. Aslında böyle bir arka plan çalışması yapmaya çalışıyoruz. Yer seviyesindeki bazı şeyleri algılama ve işte onları takip etme, bulma vesaire gibi. Ama tabii bir yandan çok acayip yavaş ilerliyor bu gibi şeyler. Yani bunların tam istediğimiz gibi çalışmasını sağlama, hele ki leke gibi sınırlarının algılanması zor olan şeylerde çok yavaş işliyor genelde bu gibi algılama teknolojileri. Daha ne diyorsun? Hamilelik testini ve lekeleri algılayabilir miyiz?
Ben bayıldım. Yani zaten en sevdiğim şey böyle grup toplantılarında da güzel fikirler, önerilerim gelmesi. En sevdiğim şey. Hamilelik testi konusunda ben de şöyle bir çıkarım yaptım. Belki hani çizgiler ve semboller üzerine bir tanımlayıcı bir model geliştirilebilir. Hani bunun tabii teknik donanımını hani ben de ekipteki arkadaşlarımla konuşmam lazım ama kesinlikle notlarım arasına aldım. Bu gibi durumlarda işe yarar olabilir. Aynı zamanda hani bu ok ya da işte çizgi yönü gibi şeyleri de ayrıca söylettirebilirsek belki bu farklı kullanım alanları da sağlayabilir bize. İşte nasıl olabilir? Mesela işte termostat gibi, termostatın çizgisinin nerede durduğu, ocağın çizgisinin nerede durduğu ya da başka hani şu an aklıma gelmedi.
Ya bir ok var, o hangi şeyde duruyor mesela? İmleç evet. Var orada, neyin üzerinde gibi şeylerde gerçekten. Ya bence evet, bunu düşünmelisiniz. Yani çok zor olmayabilir. Tabii üzerine kafa yorulmasıyla ilgili. O yüzden biz size hazır geliştiricileri bulmuşken. Leke içinde benim aklıma hep şey geliyor. Sevda onu bana hep söyler, konuşuruz. Şey gibi belki genel deyince halı ya da yani zemini genel olarak bütün olarak algılayıp oradaki farklı olan şeyi bulmak. Onun leke olup olmadığını bilmek zorunda değil ama hani oradaki bir zıtlık yani kontrast bir şey o. Ki belki öyle bir şey bularak bilmiyorum olabilir mi ama bunlar aslında yapay zeka olarak çalışılabilecek şeyler. Tabi LiDAR'da mı olur vesaire de. Ve LiDAR tarafı da ucuzlayınca belki bazı şeyler gelişir. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Söylemek istediğiniz.
Ondan önce Mustafa'nın biz el kaldırdığını gördüm ve onu yukarı aldım abi. Mustafa Aykil aramızda. Arzu ederse.
Tabi buyurun Mustafa Bey.
İstersen, hani son sözler olduğu için araya girdim.
Merhabalar, teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Ben tabii yani sohbetin başından beri takip etmedim. Özellikle LiDAR yeni iPhone modelleriyle ilgili projeksiyonlarla ilgili kanaatlerini de soracaktım. Telefonları değil tabii. Yani yapay zeka ve şey üzerindeki o şey o biyometrik'in yani yapay zeka şey engine'ı nasıl kullanmayı düşünüyorlar bundan sonra. Kafalarında ne var? İkincisi şey soracağım yani daha önemli hatta bana göre iş modellerini sürdürülebilir buluyorlar. Yani bu tip şeylerde yani duygusal bakmanın ötesinde bunun bir iş modeli olduğunda ve sürdürülebilir olması gerektiğini. Çünkü geliştirmenin sürdürülebilir olması da iş modelinin sürdürülebilir olmasına bağlı bir şey. Yani ne kadar makul buluyorlar? Ne bekliyorlar? Daha doğrusu orta vadede ne bekliyorlar? Projelerinden onu merak
ediyorum. Bu sefer her ikisini de konuştuk başında programın. Yani bu her ikisi ilk sürdürülebilirlik sorusuydu. Amerika'dan bir fon aldıklarını ama satışlarının iyi gittiğini söylediniz değil mi? Sürdürülebilirlikle ilgili pazar payında. Hatta %60'lık bir büyüme sağladığınızı söylediniz. O noktada böyle bir düşünceleri vardı. Ekleyeceğiniz bir şey varsa bir ekleyebilirsiniz. Ben kısaca özetliyorum bir şey olmaması için vakit kaybetmemek adına. Birinci soruyla ilgili de daha çok şu an süper LiDAR'ı ayrı bir uygulama olarak ve navigasyon teknolojilerinde kullanmayı düşünüyorsunuz değil mi? Hani onu söylemiştiniz.
Evet.
Evet.
Navigasyon özellikle sıra beklerken hani önümde biri var mı yok mu veya bir yerleri bulurken vesaire de obje tanıma üzerinde kullanmayı beklediklerini söylediler. Ama daha detaylı bunların hepsinin kayıtlarını aldık. Tabii ki de yayınlayacağız. Eğer dilerseniz daha uzun cevapları oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu konuştuğumuz konularda. Başka soru var mı?
Teşekkür ederim herkese. İyi akşamlar.
İyi akşamlar diliyoruz.
Teşekkür ederiz.
Teşekkürler.
Çok sağ ol Mustafa katkın için. Başka şu an ev kaldıran göremedim. Yine ben şeydeyim.
Tamam. Tamam. Evet, sizin son olarak eklemek istediğiniz, biraz yorduk kusura bakmayın İpek Hanım ve Daha Bey uzun uzun ama.
Biz çok memnun olduk. Bu kadar soru gelmesi de bizi çok mutlu etti aslında. Hatta ben konuşmaya başlarken radyo programından önce Engin Bey'e soruyordum. Engin Bey kaç tane dinleyicimiz olacak acaba diye. Ve yani bu hani hem gelen sorular hem üç ayrı platformda şu anda yayında olmamız falan. Bütün bunlar beni çok mutlu etti gerçekten. Bak. Hem az önce gelen yani bu inanılmaz niş sorular yani hamilelik testi, lekeler, işte kullanımın nelerle birleştirilebilecek olduğu falan. Bunlar gerçekten konuşmayı çok sevdiğimiz şeyler bizim. Çünkü kendi kendimize bir uygulama geliştirirken her ne kadar beta testerlerle çalışıyor olsanız da her şeyi öngöremiyorsunuz ve ancak bu gibi toplantılarda ortaya çıkıyor bunlar. O yüzden de biz işte feedback'e çok açık bir ekibiz. Yani insanların aklına gelen soruları bizimle paylaşmalarını istiyoruz. Benim son sözüm bu konuda olabilir. Yani aklınıza gelen herhangi bir soruyu, kullanımda karşılaştığınız problemleri ya da işte yeni önerileriniz, işte bunu da yapsa ne kadar güzel olur dediğiniz her şeyi bize, Engin Bey de onu zaten notlara ekleyecektir diye düşünüyorum, bize e-mail adreslerimizden yani supersense@mediate.tech adresinden ve daha kolay olarak...
Harf harf kodlar mısınız onu?
Tabii ki harf harf kodlayayım. Önce kendimi yazayım, sonra da kodlayayım. Sinop, Urfa...
Supersense'yi biliyoruz. Supersense yazılıyor.
Tamam, Supersense aynen öyle yazılıyor. Mediate kısmını kodluyorum o zaman. At. Manisa, Edirne, Denizli, İstanbul, Adana, Trabzon, Edirne, Mediate yani nokta, Trabzon, Edirne, Ceyhan, Hatay. Tek.
Mediate.tech.
Supersense@mediate.tech e-mail adresinden bize bütün sorularınızı iletebilirsiniz. Ayrıca Twitter'da, Facebook'ta ve LinkedIn'de aktif olarak yer alıyoruz. Özellikle Twitter'da ve Facebook'ta gelen bütün sorulara aynı gün içerisinde ya da birkaç gün içerisinde hemen cevap veriyoruz. Bize oradan mesaj da gönderebilirsiniz. Oradaki adresimiz de supersense AI yani AI Adana İstanbul. Oradan o şekilde bize erişebilirsiniz ve bizi çok mutlu edersiniz, erişirsiniz.
Çok teşekkür ediyoruz. Siz daha mı?
Küçük bir şey özür dileyerek araya girdim. Özellikle görsel bir isim tercih etmedikleri için kendilerine içtenlikle teşekkür ediyorum. Çünkü her nedense bu tür uygulamaları üreten ve tasarlayanlar olmayan ya da olmayanı oldurma gibi mi görüyor artık bunu bilmiyorum. Ama nedense dildeki bazı şeylere hassasiyetim var benim. Yani gözü temel alan işte Seeing AI'dır, Seeing AI'dır, işte Envision'dır vesaire uygulama her ne kadar iyi işler de görse ya temelini görme üzerine konumlandırmış bir isimdense böyle kapsayıcı bir isim tercih ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Yani buna dikkat ederek mi bunu tercih ettiniz onu bilemiyorum tabii ama isabet olmuş.
Evet, yani biz bir engel seçim her şeyden önce bir aktivist bir örgüttür ve bunlara önem verir. O yüzden Çağrı'nın sorusu önemli. Sürekli görmeyi çağrıştıran Seeing AI'dır veya benzer işte bir sürü şeyde biz çok da doğru bulmuyoruz yani bu noktasıyla. O yüzden yani süper sensin işte Be My Eyes falan her şey yani bir göz üzerine halbuki bizim derdimiz yani hakikaten hani kör olarak da bunları yapabilmek hani ille bir görene ihtiyaç olmaksa anlamında değil. O yüzden bu bizim için önemli bir şeydi. Yani bu amaçla mı koydunuz bilmiyorum süper sens ismi nasıl çıktı ama hani en azından daha makul geliyor bize isim olarak.
Yani aslında biz bu hisleri yani sahip olduğumuz diğer hisleri arttırma uygulaması olarak gördük bunu. Yani işte bu bütün yapay gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, yapay zeka falan derken bu aslında bir arttırma işi. O yüzden de başına super'ı koymayı istedik ve bu hissin yani sense eyleminin super olması, arttırılmış olması, daha iyi olması üzerine koyduk. Hem öyle hem de evet yani hani artırılmış bir hissetme hali gibi bir şey. Yani diğer duyularımızı artırılmış olarak kullanma diyelim. Hani biz oradan çıktık yola. Çünkü diğer zaten hem sizin dediğiniz gibi şöyle bir şey var bu isimlerde. Bundan sonra koyacak olduğumuz her isim diğerlerinin taklidi olacak zaten. Ama biz yani onun dışında ne koyabiliriz diye düşünerek çıktık. Ve şeylerimiz arasında da yani isim koymak için olan listemizin arasında şimdi siz söyleyince ben düşünüyorum hakikaten. Görmeyle ilgili olan hiçbir şey yoktu. Yani o listede bambaşka şeyler vardı. Daha böyle eşlikçi ismi vardı mesela bir tane. Ama en çok bu hoşumuza gitti. Hem kulağa hoş geliyor, hem yazması güzel, şey güzel yani harflerin yan yana gelişi güzel falan derken bunu tercih ettik. Sizin de bu açıdan hoşunuza gitmiş olması da bizi çok mutlu etti gerçekten.
Evet teşekkür ederim. Tabii Türkiye'den bir uygulama çıkıp da 6. his diye bir isim koyarsak. Ne olur Dahan Bey, buyurun siz bir şey söylemek ister misiniz falan?
Ya ben öncelikle tekrar tekrar çok teşekkür ederim. İnanılmaz keyif aldım muhabbetinizden. Tüm sorulardan acayip mutlu oldum. Umarım tekrarlarız. Umarım iletişime hep devam ettireceğiz. Birlikte çok daha güzel şeyler yaparız. İpek çok güzel toparladı ama dediği gibi yani bize her zaman her kanaldan ulaşabilirsiniz. Kesinlikle hani geri dönüş yapılır. Konuşmaktan keyif alırız. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Önümüzdeki zamanlarda yine biz elimizden geleni yapıp komünitemiz için en güzel şekilde ürünler, projeler çıkartmaya devam edeceğiz. İnşallah sizin de yardımınızla. Herkese iyi akşamlar ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, 21.31 gibi galiba yayına geçtik ve saat 23.06 civarlarına bulmuş. Ben acaba ne kadar sürer programımız falan diyordum ama gerçekten çok keyif aldık biz de. Özel bir yayındı. Normalde bugün bir program yapmayı planlamıyorduk ama böyle güzel bir vesileyle Ramazan'da olduk. Epey de dinleyiciniz vardı. Ben katıldığınız için herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, geldiğiniz için. Yayınımızı şu an YouTube yayınımızı burada sona erdirdim. Ve Zoom kaydımı da şimdi sona erdiriyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz.